Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar arkadaşlar, ben Talha Aynacı.
Bir ikisi bir canlı yayınıyla daha karşınızdayız. Birazcık sorunlu bir yayına başladık.
Sıkıntılı oldu. Sıkıntılı bir uçuş oldu ama.
Aslında bütün düzen aynı. Bütün düzen aynı. Sadece canlı yayın için kullandığımız programın bir farklı versiyonunu kullanıyoruz. O da
bizi yarı yolda
bıraktı. Yarı yolda bıraktı ne yazık ki. Sabahleyin sadece bu programın bu versiyonu için 650 lira ekstra para ödedim.
Ama
evet.
Zarar olan.
Para her şey değil. Bakın. Hani para huzur getirmiyor, mutluluk getirmiyor diyorlar ya, öyle bir şey yaşadık şu anda. Evet, ikisi birden ne yapacağız? Sizin yorumlarınız tabii ki bizler için önemli. Bir de şöyle bir deneysel bir şey var, onu gösterdik. Şu an boş kaldı tabii ki. Tweetlerinizi de almaya çalışacağız. İkisi bir hashtag ile eğer tweet atarsanız burada ara ara işte Talha konuşurken ben yönetimi yapıp oradan tweetlerinizi ekranlara getireceğim arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun. Teknoloji haberleriyle başlayalım isterseniz. Benim ilk konum açıkçası Parrot'un geliştirmiş olduğu yeni bir drone. Bu drone gerçekten farklı özelliklere sahip. Parrot biliyorsunuz iPhone, iPad ve Android cihazlardan kontrol edebilen dronlarıyla popüler olmuş bir firma. Teknoloji dünyasında konuşulmaya başlamış bir firma. Daha öncesinde Bluetooth araç aksesuarları üretiyordu. Bu minik drone 14 megapiksel bir kameraya sahip. 11 dakika boyunca havada kalabiliyor ve Full HD videolar kaydedebiliyor. Eğer iPad ve iPhone'la ekstra bir cihaz kullanmadan sadece drone'u direkt olarak kontrol edeceğim dersen de Talha, 250 metreden kontrol edebiliyorsun, maksimum mesafesi bu. Plajda gördüğün gibi kendi fotoğraflarını çekiyorlar. 14 megapiksel bir kamerası olduğu için fotoğrafları da kaydedebiliyorlar. Hem de Full HD video eşliğinde kendi drone'larını kullanmış oluyor arkadaşlar.
Öz çekime farklı bir boyut getiriyor.
Evet,
250 metreden öz çekim.
Bambaşka bir düşünce hali. Ama 250 metre birçok insan için az geliyor. Şimdi yani yanındaki evi dik izleyecek adam. Yani.
Ya da yabancı olduğu bir yerde keşif yapacak. Etrafta neler var şöyle bir
bakacak. Evet, bakacak yani etrafta neler var filan diye. Bunun için de bu adamlar çok değişik bir kit geliştirmiş durumdalar. Bu kiti taktığın zaman 2 kilometreye çıkıyor mesafe. Aynı zamanda Oculus Rift veya benzeri sinema gözlüklerini kullanabiliyorsun. Sony'in gözlükleri dahil buna. Sadece Oculus Rift değil. Oculus Rift popüler olduğu için burada kullanılıyor. Çünkü 3 boyutlu bir gösterim ya da kafanı çevirine dönme gibi bir etki yok. Joystickler çok daha gelişmiş hale geliyor. Tablet aslında burada pek de işlevsel olmuyor. Cihazın ayarlarını yapmak için kullandığın yani, bir cihaz haline alıyor. Çünkü tüm görüntüyü aslında görmeye başlıyorsun. Gözlüğün yoksa tabletten de görmeye devam edebiliyorsun. Bak amca da plajdakileri dik izlemeye başladı. Gördün mü? Orada oynayan gençleri. Oculus Rift burada olayı bambaşka bir boyut atıyor tabii. Yani içinde bir uçuyor musun gibi bir hissiyat atacak.
Tamam, kuşa dönmüşüz burada.
Görüntünün 2 kilometreden full HD aktarılabildiği konuşuluyor ki bu da çok yüksek çözünürlükte bir görüntü. İnanılmaz bir keyif olsa gerek.
Yani bir de ücretini de düşünmek lazım. Bunun yanı sıra şunu da altını çizelim. Benim şu ana kadar gördüğüm dronlar arasında taşınabilirlik olarak da hafiflik olarak da en başarılılardan birisi herhalde.
Ya tüm kitle beraber hani şu 2 kilometre extender ile beraber $1,000 altında bir fiyata sahip olacak. Bildiğim kadarıyla 50 dolara da geçmeyecek yanlış bilmiyorsam fiyatlandırmasına. Açıkçası bu fiyatlara baktığımızda gerçekten çok iyi.
Bir de kendine has bir kontrolcüsü var.
Evet, o kontrolcüsü işte ekstra olarak satılıyor. Eğer onu falan alacağım dersen, daha farklı bir şeyler yapacağım dersen olay değişiyor. Bu sefer de Eko varmış şeyinde. Dur bir bakayım Eko'ya. Dur Eko'ya bir bakayım. Ses deneme 1-2-3. Senin mikrofonundan besleme alıyorum tabii.
Bir şey yapabiliriz.
Deneme 1-2-3. Ses şu anda daha az.
Şöyle bir şey yapalım.
Nasıl yönlendiriyoruz bunu? Deneme. Ses. Deneme. Daha az.
Ben kapattım çünkü diyeceğim mikrofonu.
Ha, kapattıysam o
zaman. Böyle yapalım.
Şöyle ortaya koyalım.
Bu da yanında dursun.
Evet.
Kardeş otursun.
Da. O da gösteri amaçlı dursun. Şu anda ses daha iyi. Yankıyı da gidermiş olduk bu arada. Arada chat'e de bakmak lazım. Tamam.
Muhakkak.
Evet. Şimdi arkadaşlar şeyde de gidermiş olduk tamamen. Yankıyı da gidermiş olduk. Bu tip bir drone'u gerçekten kullanmayı çok isterim ben.
Yani
fiyatlandırması da uygun olacak.
Fiyatlandırması da uygun olacak. Ben her zaman için mesela böyle yazın her yıl farklı bir yere gitmek istesen. Yani hiç görmediğim bir yere daha önce Abant Gölü'ne gittin diyelim. Tabii ki orayı gezmek, görmek ayrı bir keyif ama bir de kuş bakışı olarak o alanı keşfetmek, belki de orada ilgini çekecek bir yeri görmek ve oraya gitmek için de ben bunu keşif amaçlı olarak hayal ediyorum.
Ya şimdi aslında bu drone'un tam olarak istatistikleri yayınlanmamış. Yani istatistikler derken çok böyle derin teknik özellikleri yayınlanmamış ama çok rüzgarlı bir havada ben uçabileceğini düşünmüyorum Talha açıkçası. Çok küçük bir drone, cılız bir drone. 11 dakika havada kalabiliyor. Motorları da güçsüz oluyor bu Parrot'un R-Drone serisinin. Bu farklı bir isimle isimlendirilmiş ama ben çok da fazla rüzgara dayanabileceğini, Abant'ta özellikle kış farklarına çok uçurulabileceğini düşünmüyorum.
Kuşlar kapabilir mi peki abi?
Yani o
öyle
da
bir şey de olabilir mi? Yabancı
bir madde olarak sesinden korkarlar. Bu arada şimdi havadayken doğal olarak bu sallanan bir cihaz. Üç yollu şey düzeltme var. Lens
six axis dediğim
gibi bir şey. Yani three axis demişler de, ama axis. Yani ne diyeyim, üç yönlü optik düzeltme var. Böylece titreşimler olabildiğince stabilizasyon sağlayıp azaltıyor. Stabilize edilmiş bir video kayıt altına.
Yani mümkün olduğunca titreşimi azaltılmış bir video kaydımız olacak.
Evet
yani.
Aynen o şekilde oluyor. Şimdi çok farklı bir şey daha göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Bu sanal gerçeklik oluyor. Açıkçası şu anda tağan yapmış durumda. Herkes bu konu üstünde bir şeyler geliştiriyor. Samsung'un geliştirdiği bir cihaz var. O da buralarda bir yerdeydi açıkçası. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok beğendiğim bir cihaz oldu bu. Özellikleri şöyle Tala. Şimdi normalde 360 derece kamera dediğin zaman aynalar konuyor ve tek bir kamera 360 derece görüntü biraz bozulmayla aktarılmaya çalışıyor. Samsung 16 tane HD kamerayı
bir araya getirip
çeşitli açılarla yerleştirmiş. Bir tane de yukarı yerleştirmiş ki o da gökyüzüne baktığında görebil diye. 16+1 düzeni olarak isimlendiriyor bu projeyi. Ve 16 kamerayı bir araya getirip Oculus Rift'le ya da kendi gözlükleriyle kullanabilecek bir sanal gerçeklik dünyası yaratıyor. Böylece sen hiç gitmediğin yerlerde varmışsın gibi etrafına bakabiliyorsun.
Farklı bir turistik gezi olabilir mi? İlerleyen yıllarda böyle sanal turistik geziler. Tabii ki de orayı görüp gezmek, oranın havasını almak bambaşka bir şey olacak ama çok daha ucuz fiyatlarla sence böyle bir ne bileyim Dom Katedrali'ne girmek ya da bir Brezilya'daki o meşhur İsa heykelinin yanında dikilmek falan gibi şeyler.
Açıkçası
İlgi çekici olmaz mı?
Açıkçası ben ne düşündüm biliyor musun? Bir film düşün. İzliyorsun. Hı hı. Ama filmde aslında o sahnenin içindesin. Mesela arkana bakıyorsun, Hulk koşarak geliyor mesela. Diyelim ki şeyi izliyorsun. Avengers serisinden bir tane film izliyorsun. İşte Hulk oradan koşarak geliyor. Superman'e şöyle gökyüzüne bakıyorsun. Superman'in oradan geldiğini ya da Iron Man'in geldiğini falan görüyorsun. Bambaşka bir şey olur yani.
Bu şeyler var ya. 10D sinema diyor. 10 boyutlu sinema falan. Ona farklı bir bakış açısı aslında.
Düşünsene yani, sahnenin bir parçasısın. Sahnenin içindesin. Ve oradan oturmuş köşeden izliyorsun. Ya da bir futbol maçını düşün.
Yani aslında onu nasıl sağlayacaklar ama? Sağlayabilirler
İşte
mi?
Bu kamera. Ya orada tabii ki tamamen artık yönetmenin şeyine kalmış bir şey.
Ya düşünsene çünkü sen orada kameranın tek açıdan sana gösterdiği değil de kameranın geçişleriyle de sana göstermiş olan.
Şimdi o tip aksiyon filmleri çok fazla sanal efekt kullanılarak yapılıyor ya. Yani belki de orada senin arkanda ya da çevrende olanları sanal efektle hallederler. Zaten önde gördüğün de birçoğu sanal efekt. Hani sanatçıların oynadığı kısımlarda ön tarafta yer alır.
Ya da şey de çok güzel olur. Mesela karakterler kendi arasında konuşuyorlar ya mesela. Sen kafanı dönüp diğerine bakacaksın.
Evet o bambaşka bir şey olur yani
farklı
gerçekten.
Farklı olur ama tabii böyle bir filmi kaç kişi izlemek ister belli olmaz. Farklı bir hava katacağı kesin ama. Güzel bir düşünce.
Çekirdek çitliyorsun bir yandan ama oradan böyle bakarken filan millet birbirini yiyor filan. Bir savaş filminde yanından çıkartmayıp askerler yanından filan koşarak gidiyorlar. Bambaşka bir etki olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama hani belki de Twitch yayınlanıp o hale getirdiklerini düşün oyunun içinde.
Olabilir. İzleyen kişinin.
İzleyen kişi
değil de
için.
Farklı bir açıdan bak.
Ya oynayan kişi değil de izleyen kişi. İzleyen kişi böyle etrafına bakınıyor ne var ne yok
yani
filan.
Sadece oynayan kişinin gözünden değil de
evet.
Bir farklı açıdan ilginç olur tabii.
Ya gerçekten bu sanal gözlüklerde yani sanal gerçeklik gözlüklerinde açıkçası ben çok büyük potansiyel görüyorum. Tamamen artık teknolojinin el verdiği ölçüde, insanların hayal gücü ölçüsünde yani yeni dünyalar açacak.
Bakış açısına özgürlük getiriyor da diyebiliriz herhalde bunu.
Evet
noktada.
Gerçekten yani
tek
öyle.
Tek kamera açısından değil de çoklu açılardan.
Bakalım chat ekranı neler söylüyor 10 numara olur demişler. Öyle şey olmaz ya diyenler var. Ya he he diyenler var.
Ya fazla he bir fırtınası
yapmayın. Ama çok abarttınız diye şey. Mesut abi düşünce güzel demiş bir arkadaşımız. Teşekkür ediyorum kendisine. Alnından öpüyorum. Ofise bekliyor. Böyle hani takdir edilmeyen adamlar vardır ya. Takdiri gördüğü zaman coşar. Öyle bir durum da oldu işte içimde.
Hemen burada gelsin bir çayımızı içsin.
Evet gerçekten öyle.
Evet ben buradan o zaman oyun dünyasından haberlere geçeyim. Bu hafta Batman Arkham Knight'ın arkadaşlar heyecan verici yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.
Şimdi bulacağım videosunu ben.
Ben bu tanıtım videosunu Gamescom'da Kapalı Kapılar ardında izlemiştim. Aslına bakarsanız bu zaten videosunda da part 1 olarak geçiyor. Bunun devamı da ilerleyen dönemlerde herhalde oyun olacak. Batman'in özellikle yeni artan kontrolü havalandırmadan aniden kısımlarını şaşkına çevirip o aynı anda
There's a crew of Ace Chemicals workers left on site. They'll be able to help us track down Scarecrow and locate his bomb.
Burada yine en ön plana çıkan unsur Batmobile olmuş çünkü Batmobile'de bazı kapıları açabildiğimiz için kombolarımız yetmiyor. aslında Batmobile'den de yardım isteyebiliyoruz. Şu anda arkadaşlar onu görmüyorlar ama benim Gamescom sunumunda gördüğüm bazı özellikleri vardı Batmobile'in. Mesela uzaktan işaretliyorsun birkaç kişiyi. Tam sana adamlar vurmaya gelecek. Çat çat çat Batmobile onları aşağıya indiriyor vesaire. Sen kombonu o şekilde devam ettiriyorsun. Bazı insanlar için Batmobile'in varlığı bir noktada sıkıcı olabilir diye düşünüyorum.
Ya ben çok açıkçası fazla işin içine girdiği Batman için değil de Iron Man'in farklı bir versiyonunu izliyormuş gibi hissediyorum. Yani o kadar fazla teknolojik cihaz. Tamam Batman teknolojiyi kullanıyor evet. da arkadaş onun çizgi romanını yani son bölümlerinde tamam birazcık bu zırhlı şeyi çizgi romanlarında da görmeye başladık ama evet. genelde biliyorsun işte zırh bile yoktur çizgi romanında ve çizgi filmlerinde.
Tabii öyle
pelerin vardır. Şimdi, çok basit bir pelerin vardır yırtılan yani.
İşte o Bruce Wayne'in daha doğrusu o Wayne firmasının şey gücü, parasal gücü, maddi gücüyle birlikte Bruce Wayne ve arkadaşlarının teknik kapasitesi de birleşince ortaya böyle.
Bu arada oyunun sesi ne yazık ki yayına çok gittiği için senin anlattığın ilk başta duyamamışlar. 3-5 bir örnek verirsen iyi olur. Hani oyuna neler gelecek, gelecekler hakkında.
Evet o zaman bir baştan mı alsam acaba?
Çok az bir baştan alırsan iyi olacak gerçekten.
Ben bu videoyu falan. Arkadaşlar daha önce Gamescom'da izlemiştim. Zaten Part 1 olarak gözüküyor sizin de bu izlemiş olduğunuz trailer. Daha sonra Part 2 ve Part 3 olarak diğer bölümlerinde yayınlayacaklardır. Şimdi tanıtım videosunda ön plana çıkan unsurların başında zannedersem Batmobile geliyordur ve Batman'in yeni teçhizatları geliyordur.
Batmobile üstünde çok duruyorlar zaten.
Batmobile üzerinde çok fazla duruyorlar. Batmobile açık arazide çağırdığınızda tıpkı Zelda diyorum Link'in atını çağırdığı gibi Epona vardı o. Islığı çalardın. Nerede olursa olur gelirdi böyle açık arazide. Aynen o şekilde Batmobile'de arkadaşlar istediğiniz anda çağırabildiğiniz bir aracınız. Ayrı zamanda kombolarının da geliştirildiğini düşünüyorum ben Batman'in. Kaldı ki işte havalandırmadan çıkıp aniden aynı anda birkaç kişi birden alabiliyor olması. Etraftaki nesnelerden kullanarak yardım alarak düşmanları indirmesi. Mesela elektrik paneline bir adamın kafasını çarptırıyordu veya bir avizeyi kesiyordu, düşmanın kafasını indiriyordu vesaire. Tüm bunların yanı sıra Batmobile'i dışarıdan içeriye doğru yardım olarak da kullanabiliyoruz. Mesela şöyle bir anı hatırlıyorum ben Gamescom'un o kapalı kapılar ardında yapılan tanıtımında. Siz combo yaparken çok daha fazla düşman arttığında özel işte teçhizatlarınızla birlikte birkaç kişiyi dışarıdan Batmobile'in gözünden görerek nişanlayabiliyorsunuz ve siz dövüşünüze devam ederken, adamları almaya çalışırken fazladan gelen adamları da işte Batmobile silahıyla birlikte alaşağı ediyordu. Batmobile'in varlığı çok fazla olabilir bazı oyuncular için demiştim.
Ya bence çok fazla zaten.
Yani Batmobile rahatsız edici miktarda oyun alanına sokulmuş gibi gözüküyor.
Emezik Batman olmuş resmen diyorlar.
Evet öyle diyenler de var. Bir de ben mesela bu bazı sahnelerde Batmobile'in sağa sola pataküte roket atması, çok basit bir şekilde etraftaki düşmanlarını öldürmesi sadece bir görsel sunumdan ibaretmiş gibi gözüküyor. Sadece etkileyici olsun, aksiyon anını yükseltmeyi amaçlıymış gibi geliyor bana açıkçası.
Mesut abinin saçları mı dökülmüş demişler de kellik hakkında konuştuk ya. Allah herhalde Allah. Arkadaşlar kaçırdı orayı.
Ha,
evet arkadaşlar
mi?
Fazlaca dökülmeye başladı. Zaten dedim ya bir tane kullanıcı da mail atmış. Saç dökülme merkezinde saç ekim merkezinde çalışıyor size yardımcı
yok
olalım.
Yok ya olan olsun yani.
Aynen.
Ağaçların da yaprakları dökülüyor. Yaşlanıyoruz.
Vay be. Evet. Çınar.
Onun farkında olalım yavaş yavaş yani. Pamuğu tıkayacaklar bir gün onun farkında olalım.
Evet arkadaşlar siz Batman hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani açıkçası ben bu kadar teknolojik olması taraftarı değilim. Biraz stratejik olsun, biraz güçsüz bir şey olsun. Yani, bu ne abi? Patlamıyor. Evet. Lazer silahı eksik. Atom bombası alsın kurtarsın yani.
Şunun da altını çizelim. Batmobile'i yeri geldiğinde bulmacalarda falan da kullanacağız. Sadece kapı açmada falan da değil. Tabii burada renkler ve zevkler tartışılmaz. Mutlaka oyun alıp bir denemek lazım. Belki de bunu tadını tutturabilirler. Yani ayarında bir oyun olarak karşımıza çıkar. Nihayetinde Rocksteady bugüne kadar kahraman odaklı oyunların yapamadığı şeyi yaptı ve Batman'i oyun dünyasında da vazgeçilmez bir unsur haline getirdi. Bu noktada da yeni çıkacak oyun bence başarılı olabilir.
Zaten aslında
tamam. Ama Batmobile kesinlikle kafaları karıştırıyor.
Batman Begins'le beraber başladı ya bu Batman'in ilk oyunun çıkış tarihleri falan çok yakındı. Sanki evet. filmin oyunuymuş gibi de bir algı tabii, oluştu tabii. Ama değildi aslında.
Zaten teçhizat noktasında sana katıldığım bir şey daha var. Christopher Nolan'ın filmleriyle birlikte Batman'in oyunlarındaki o teçhizat unsurlarının artması da yükseldi. Yani eş zamanlı olarak bunlar hareket etti diye düşünüyorum ben. Oradan bir esinlenme var kesinlikle. Benim bir diğer haberim Days'den. Days'in tam sürümü arkadaşlar 2016 yılında çıkışını gerçekleştirecekmiş. Yani 2 senelik daha yolculuğu var. Nereden baksanız Days'in adam olması için. Zaten biz de biliyorsunuz halihazırda oyundayız serileri çekiyorduk ama 11. 12. bölümden sonra bırakma gereği duyduk. Çünkü alfa sürümünde neredeyse hiçbir şey yoktu. En azından bizim bıraktığımız dönem itibariyle. Ancak şimdi yeni yeni şeyler eklemişler. Zannedersem araçlar vesaire falan da gelmiş ama ben halen Days'in stabil olmadığını düşünüyorum. Hileciler olsun, insanı yıldıran bugları olsun. Bir noktadan sonra oyundan sizi koparabiliyor. Her ne kadar fikir olarak, işleyiş olarak, atmosfer olarak çok başarılı bir oyun olsa da baktığımız zaman 2015'in içerisinde bölüştürülmüş olarak karşımıza çıkacak pek çok yeniliği görüyoruz. İşte birinci çeyreğinde, ikinci çeyreğinde, üçüncü çeyreğinde ve dördüncü çeyreğinde olarak. İlk çeyreğinde öne çıkan detaylardan bir tanesi hastalıklar gelecekmiş. Temel gizlilik sistemi gelecekmiş ve zombi yapay zekası arttırılacakmış. Yine bizim oyundayız videolarımızı izleyen arkadaşlar hatırlayacaklardır. O videolarda mesela zombiler bize saldırmıyordu. Sadece bize bakıyorlardı falan vesaire. Öyle sıkıntıları vardı. İkinci çeyreğinde gelişmiş araçlar, gelişmiş hayvanlar, oyuncu istatistikleri, yeni arayüz, yeni arayüz ve stamina gibi olaylar, dinamik olaylar da gelecekmiş. Acaba bu zaten dinamik olaylardan kastı ne?
Benim en çok merak ettiğim şey bekliyorum. İşte değiştirebileceğiniz, özelleştirebileceğiniz araçlar olarak evet. Bir noktada bir güncelleme yapılıyor.
Ya şey falan da vardı mesela ilk duyurulduğunda efendim radyo kuracaksınız, sinyal göndereceksiniz falan filan diye de oyuna zor giriyoruz yani. Ne kime neyin sinyalini gönderiyoruz anlamadım ama umarım en yakın kısa sürede bu vaat ettikleri şeyi gerçekleştirir.
2016 diyorlar daha 2016. Yani yakın sürede tabii olacak canım, diye kesinlikle. Bir şey yok. Çok var daha.
İşte 2015'in 3. çeyreğine baktığımızda tuzaklar, barikat kurma, karakter ömrü, yırtıcı hayvanlar, kuşlar, işte konsolların da prototipi büyük ihtimalle PlayStation 4 ve Xbox One'a
ben
da.
Ben oradaki sorunları düşünemiyorum zaten ilk
yani
çıktığında.
Neler neler olacak kim bilir. Son olarak da 4. çeyrekte hayvan yoldaşlar gelecek diyor. Yani köpeklerimiz vesaire falan olacak büyük ihtimalle ama şunu söylemek lazım. Days Standalone alfa halinde bile milyonlarca kullanıcı tarafından satın alındıktan sonra sanki yapımcılar biraz böyle bir vitesi düşürdüler gibi geliyor bana. Ya çok daha hızlı olabilecek bazı şeyler olmadı.
Bu arada mesela kullanıcılar da gerçekten sizin Days oynamanızı çok fazla istiyorlar.
Evet bayağı bir takip
talep var evet.
Takip eden arkadaşımız var. Teşekkür ederiz onlara da. Yani biz de büyük heyecanla bekliyoruz açıkçası. Adam olsa da hani girsek saatlerce
oynasak. Yani şu an oynanamaz olduğu için herhalde çok fazla takılmıyorsunuz.
Çok fazla takılmıyoruz. Belki bizim bıraktığımız zaman bundan bir 5-6 ay önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Pek fazla bir şey yoktu. Hatta hiçbir şey yoktu. Hani hiçbir şey olmadığı zaman da adamlar silah alıp haritanın bir ucundan bir ucuna gelip seni öldürüyor. Ya yani bir saat koşuyorsun boş boş bir ucundan bir ucuna gitmeye. Pek bir şeyi kalmıyor. Yani bir saat boyunca koştuğunu düşünsen abi haritada. Yani hayatta yapılabilecek o bir saatlik dönemde çok daha
evet,
fazla şey var.
Gerçekten İçerik hiçbir şey yapmadan koşuyorsun.
Hiçbir şey yapmadan koşuyorsun ve adam biri keskin nişancı alıyor. Keskin nişancı silahı alıyor. Çat vuruyor seni. Hadi bakalım hayırlı işler, bol güneşler.
Bir de üstündeki her şeyi de kaybediyorsun.
Tabii küfür edermiş gibi üstündeki her şeyi
ya
kaybediyorsun.
Ya Minecraft'a geldi aklıma. Ben de geçen bir oyunda üstündeki her şeyi kaybettim de çok sıkıntı ya.
Ama şimdi şöyle bir şey var. Alfa'da hiçbir şey yok. Minecraft dolu dolu bir
evet,
oyun. Yapabileceğin pek çok şey var içerisinde. Lego gibi diyoruz her zaman için. Ama Days öyle bir oyun değil şu anda. Ya da şu anda demeyeyim. En azından bizim bıraktığımız dönemde öyleydi. Şu anda belki bir şeyler düzeltilmiştir ama ben 2015'in ikinci yarısından sonra ancak oynanabilir, en azından bir noktada keyif alınabilir bir oyuna karşılaşacağımızı düşünüyorum.
Evet ben de merakla bekliyorum açıkçası. Benim merak ettiğim oyunlardan bir tanesi ama tahalar sorunlarla çok fazla karşılaşınca açıkçası ben satın alma gereği bile duymadım.
Yok şu anda zaten alma. Ancak şöyle de bir detay var. Onu da paylaşalım arkadaşlarla. Arkadaşlar şu anda oyun zannedersem $20'dan satılıyor. Yanlışım olabilir. Yanlışım varsa chat'teki arkadaşlar zaten beni düzeltirler.
Evet düzeltecekler. Ancak düzeltecekler oyun, bak yalnız eminim o kadar düzeltecekler.
Ancak oyun tamam. 2016 yılında bu bahsi geçen tüm özelliklere kavuştuğunda tam anlamıyla bir oyun haline geldiğinde $49'dan yani $50'dan satışına devam edilecekmiş.
Bu arada Days hani Days tarzı bildiğiniz oyun var mı diyorlar. Seven Days to Die biraz benziyor değil mi?
Yani Seven Days to Die açıkçası bizi tatmin etmedi ama tabii ki o da benziyor. Yani hayatta kalma...
Sony'nin bir oyunu vardı PlayStation 4'te oynayabileceğimiz.
H1Z1.
Ne oldu ona?
Yapım aşamasında herhalde.
Daha henüz daha bir bilgi de yok değil mi farklı?
Yok bir ara bayağı bir
çok
sürekli
güzel bir video
yayınladılar
evet.
Falan. Ama bu tarz büyük oyunları yapmak. Bu kadar fazla detay.
Zaten H1Z1 hakkında da çok yazan var.
Evet bunu da online bir arena da birleştirmek. Online bir ortamda birleştirmek her baba yiğidin harcı değil. Büyük ihtimalle üstesinden geliyorlardır diye düşünüyorum. Zaten Sony Entertainment Online ekibi PlanetSide 2 ile birlikte neler yapabileceklerini gösterdi.
Evet.
Gerçekten de çok başarılı bir free to play oyundu. H1Z1'da da ben büyük potansiyel görüyorum. Hatta Days'in tahtını elinden alabilir. Şayet daha başarılı bir oyun olarak piyasaya çıkarsa.
Evet bakalım ne olacak açıkçası. Ben PlayStation 4 sahipleri eminim H1Z1'ı bekliyorlardır. Days'in daha konsola gelmesine. Oho daha çok var
çok
yani.
Var,
belki
çok
o süreçte
var.
H1Z1'la karşılaşacağız. Ayrıca Sony'nin biliyorsunuz sanal gerçeklik kaskı da var, geliştirdiği bir tane prototiplerini şu an sergiliyor. Belki onunla beraber apayrı bir deneyim de sunabilirler
kesinlikle
oyunda.
Kesinlikle olabilir ve altını çizmek lazım. Sen çok güzel bir noktaya değindin az önce abi. Şimdi bu oyun prototip olarak PlayStation 4'e çıktığında nasıl bir performans sergileyecek? Evet. Yani bugün hali hazırda Drive Club'da bile bir sürü sorunla karşılaşıyoruz.
Of.
Yani düşün, bir araba yarışı bu kadar komplike bir oyunda.
Grand Theft Auto 5 patch üstüne patch alıyor. O da doğru düz çalışıyor.
O da doğru düz çalışmıyor. Yani bu oyunların konsollarda nasıl bir performans sergileyeceği, hele hele prototip aşamasında muallakta kalmış bir
durum. Evet. Teknoloji tarafına geldiğimizde ise Samsung tarafında böyle muallakta kalmış durumlar söz konusu. Çünkü firmanın cep telefonu arasındaki yükselişi frene basmış durumda, durmuş durumda. Böyle bir gerileme dönemi yaşıyorlar. Gerileme derken cep telefonu sektöründen Sony'nin yaptığı gibi zarar etmiyorlar yalnız. Sony bildiğiniz gibi orada peşin peşin zarar ediyor.
Kârından zarar ediyor o zaman Samsung.
Evet.
Şu aşamada herhalde.
Şu aşamada kârından zarar ediyor. Yani daha doğrusu beklenen karlılıklara ulaşamıyor artık. Eskisi gibi çok büyük gelirler elde edemiyor. Ve firmada bazı önlemler alma konusunda ciddi adımlar atmış durumda. Mesela Cheton servisi vardı cep telefonlarıyla beraber verdiği. Cheton'u sonlandıracaklar arkadaşlar. Artık Samsung cep telefonlarındaki Cheton servisini göremeyeceğiz. Cheton servisini kapatıyorlar. Ekstra olarak işi çıkartacaklarmış. Kimisi 6000'in üzerine diyor, kimisi 10000'in üzerine diyor. 20000 diyen var. Çıkartacağı işçi sayısı bakarak. Bayağı bir işi çıkartacaklar. Bazı kalemlerden kısıntıya gidiyorlarmış. Mesela yöneticinin altından lüks araçları almak gibi kısıntılara gideceklermiş böyle değişik durumlarda. Elindeki askeri konuları, yani askeri konularda geliştirme yaptığı üniteleri satacağı konuşuluyor firmanın hafiflemek adına. Ve buralardan da, bu satışlardan da ciddi gelirler elde etmeyi planladığı konuşulmakta. Şu an Samsung konusunda bayağı bir söylenti var ve firmanın bir revizyon yapacağı kesin gibi. Görünür o ki yani akıllı dünyası, akıllı telefon dünyasında bir Çin darbesi söz konusu. Çinli telefonlardan sonra artık herkes istediği gibi at koşturamıyor.
Ya tabii ki, mesela şimdi bir dönemin teknoloji devi Sony'ye baktığımızda bugün zannedersem bir PlayStation cephesinden, yani oyun cephesinden gayet dolu dolu bir şey var, geliri
evet.
var. Onun dışında Wario ellerinden çıkarttılar. Cep telefonu cephesinde de çok başarılı işler. Tamam, cep telefonları başarılı ama satış noktasında çok da başarılı değil. Televizyon cephesinde LG olsun, Samsung olsun daha ucuz fiyatlara daha başarılı teknolojik ürünler satılabileceğini gösterdiler. Ve yavaş yavaş Sony'nin oradaki erimesi başladı diye düşünüyorum. Aynı şey Samsung için de geçerli. Aynı şey LG için de geçerli. Yani teknoloji gibi sürekli gelişen bir sektörde fiyat kalite dengesini yakalamak, aynı zamanda bazen kalite de değil sadece fiyat unsurunu ön plana çıkartmak çok önemli oluyor. Bu da Samsung'un başına ileride patlayabilir.
Evet, bir de akıllı telefonlar gitgide birbirine benzemeye başladı diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama artık aldığınız bir akıllı telefonu 2-3 sene rahat kullanabiliyorsunuz. Bu da o yüksek hacimli satışların sonunun gelmesi anlamına geliyor. Çünkü gerçekten insanlar bir doyuma ulaştılar. Hep merak ediyordun ama.
Ya zaten hani ulaşsınlar. Şimdi tamam, teknoloji sitesindeyiz. Hani donanım haber ekibi evet. tamamen teknolojiyle uğraşıyor. Biz de aslında bir nebze olsun konsollara baktığımız zaman ucundan köşesinden teknolojiyle alakalı.
Ufak bir nebze evet.
Veya
ufak.
PC oyunculuğu bakımından ama.
Yok, şaka yapıyorum evet. Tabii ki hiç.
Şimdi mesela bir ekran kartı bile aldığın zaman senelerce gidebiliyor. RAM öyle. Veya diğer teknolojik ürünler olsun. Ama cep telefonu noktasında insanlarda, en azından benim Türkiye'de gördüğüm kadarıyla, inanılmaz bir doyumsuzluk var. Ya sürekli olarak hatta sizin Sokaktayız isimli programınızda bazı insanlar evet diyor, ben bankadan kredi çekerim.
Kredi çekerim diyor.
Yani
evet.
Ben kimseye küçümsemek için söylemiyorum ama adam harem Gebze otobüs minibüsüne biniyor. 1 lira, 1,5 liraya o rezalet tıklım tıklım, hani arabası yok altında. Bakıyorsun o dar alanda çıkarıyor, tweet atmaya çalışıyor. Yani abi neyin kafası bu? Nasıl bir şeyde yaşıyoruz? Ya, acaba sadece Türkiye'de mi? Ben yurt dışında görmedim. Bu takıntı, bu sürekli cep telefonu değiştirme her sene. Akıl sır erdiremiyor
tabii
gerçekten.
Tabii ki bu bir hastalık var. Herkeste var. Hele yurt dışında daha da kolay. Çünkü operatörler bunu destekliyorlar. Çok ufak mevduatlar ödeyerek değiştirebiliyorsun. Bizim ülkemizde ilk kadar para ödemiyorlar onlar cep telefonu değiştirirken. En azından operatör bazı düşündüğümüzde. Orada kolaylıklar sağlanıyor. Bu arada gerçekten merak ediyorum. Cep telefonu almak için siz kredi çeker miydiniz? Yani bu önemli bir soru bence bizim sorduğumuz sorulardan. Bir bakalım chat ekranımızda neler dönüyor. Bu teknolojiyi çok takarsan kafayı yersin demiş bir arkadaşımız. Biliyorsun Sayın Binali Yıldırım'ın öyle bir açıklaması vardı. Bulut bulut diyorlar, böyle değişik değişik veriyi gönderiyor, alıyor filan. Çok fazla düşünmeyin, kullanın diyordu. Halbuki...
Ebola hakkında bilgi verebilir misiniz vardı bir de.
Ya çok enteresan. Aynı hükümet döneminde bakıyorsun, diyorlar ki milli silah geliştireceğiz, milli araba yapacağız, milli gemimiz olacak. Bir taraftan bakıyorsun bakanlar düşünmeyin kullanın filan diyor. enteresan geliyor aslında. İşte açıklamalar bazen birbirini tutmayabiliyor ama i̇şte espri konusu yapılıyor.
Ben mayın tarlasında gezmek istemiyorum şimdi. Aman, aman abi.
Evet, gerçekten böyle bir durum söz konusu. Bir diğer aslında risk altında olan firma, kısıntıya gidecek firma da Sony. Onun da güzel bir videosu var açıkçası. Sizle paylaşmak istiyorum o yüzden. Herhalde bunun ses konusunda sıkıntısı olmayacak. Şöyle göstereyim. Sony'nin güzel bir videosu var çünkü. All Things Together mı? Hani Sony'nin bütün teknolojilerini bir araya getirdiklerinde bir güç oluşuyor ya. Mesela Sony cep telefonu kısmından ciddi zarar edince TV kısmından da yine bazı kalemlerden kısıntıya gidecekmiş. FIFA sponsorluğundan çekilecekmiş mesela.
Çok büyük bir haber aslında bu.
Evet, oldukça büyük bir haber. Artık FIFA sponsoru olmayacakmış. Sponsorlar listesinde yer almayacakmış.
Acaba Şampiyonlar Ligi'nde de göremeyecek miyiz o PlayStation logosunu ilerleyen
dönemde? Vallahi hiç bilmiyorum. Zaten firmanın PlayStation ve kamera sensör üretim bölümü 25 milyar dolarlık bir gelir elde ediyormuş. Ama PlayStation 4'ün konsol kısmı değil, oyun satışlarından.
Oyun satışı. Evet. Evet, zaten oyun satışlarında geçtiğimiz dönemde Xbox 360 ne kadar başarılıysa PlayStation 4 bu dönemde o kadar başarılı.
Evet, gerçekten öyle bir durumu da söz konusu. Şimdi düşündüğün zaman gerçekten Sony her konuda iddialı ürünler üreten bir firma. Ama Sony'de sadece PlayStation ve kamera sensör üretim kısmı firmayı iteliyor. Halbuki görüyorsun bak, profesyonel kameralardan adamlar oyunlara, konsollara,
el cep telefonlarını da ben çok seviyorum açıkçası.
Cep telefonları da çok iddialı
hakkını
aslında.
Hakkını veriyorlar.
Kötü
yani.
Kötü değiller.
Ücretleri, o parasının hakkını veren.
Ama görünen o ki işte işler pek de böyle dışarıdan görüldüğü gibi gitmiyor. Yani iyi bir cihaz yaptığınız zaman milyarlarca satıp çok para kazanmıyorsunuz. Şimdi Ocak ayında da Xperia Z4 ile Z4 Compat tanıtması bekleniyormuş firmanın mesela. Biz de Amerika'da olacağız inşallah. Birebir yerinde tanıtma bana fırsatı bulacağız.
Wii U oyunları getirsene.
Getiririm gelince. Amerika'dan.
Wii U'yu aldım bu arada.
Aldın mı?
Aldım.
Ya, hayırlı olsun bu arada. Evet.
Bozmayalım ama Wii U'yu aldım geliyor. Senden de artık oyunları alırım.
Alırım. Ya şimdi Amerika'ya gideceğim dedim mi hani böyle alır, eskiden Almanya'dan gelenlerden bir sürü çikolata falan istenirmiş ya. Benden işte Wii U isteyen vardı. Allah'tan Wii U almış. Wii U
ekran
oyun isteyen var.
İsteyen.
Ekran kartı isteyen var. Biliyorsunuz çocuğum var. Orada da giyim gerçekten çok uygun fiyatlı, çok kaliteli markalar satın alabiliyorsun. Şimdi onları mı alayım, onları mı alayım? Babam değer kalmıyor.
O zaman ilk önce evladına tabii.
Tabii ki.
Biz ikinci
ama sen oyunları alırım, kutusunu çöpe atarım.
CD'sini getiririm.
CD'sini getiririm öyle korsan gibi.
Olabilir.
Poşetinde.
Ya abi kutusuz da olmaz onlar. Ben koleksiyoner adamım.
Yok, kutusuna
yani
getiririm. Onlar az yer kaplıyor da Alkanların ve Ersin'in ekran karttan birini artık feragat etmesi lazım.
Yok ya. Alma boş ver.
Değil mi? Bir şey yapmak lazım.
Alkan'ı zaten hiç o taraklarda bizi yok, ben sana söyleyeyim. Hadi Ersin'i al.
Ya alacağım diyor da pek de alacağını zannetmiyorum. İşte arkadaşlar, iki firma iki kötü haber verdi size.
Yani teknoloji cephesinde az önce söylediğim şeylerin üzerinde çok da fazla bir şey söyleyip de kendimi de tekrar etmek istemiyorum zaten.
Evet, çok hava yormayın bunları. Kullanın.
Kesinlikle. Ben buradan o zaman oyun dünyasından haberlere geçiş yapayım arkadaşlar. Çok ilginç bir Kickstarter kampanyasıyla tanıştık geçtiğimiz hafta. Zaten kısa sürede de Kickstarter...
Şimdi videosunu arıyorum. İsmi...
Ha, bakıyor musun sen abi?
İsmini söylersen bulacağım burada.
Kickstarter... Kontrol yönetimi diyelim biz buna. Ben kafam oraya gitti. Yani
Blood şey diyorsun sen.
Evet
kan
abi
şeyini.
Blood
evet,
olayını söylüyorum.
Blood olayını şimdi bulacağım burada.
Kickstarter yöneticileri de arkadaşlar kısa sürede bu Kickstarter'ı rafa kaldırdı. Yani daha doğrusu kendi sitelerinden kaldırdılar. Bağış alınmasını engellediler. Bu Kickstarter projesi neyi hedefliyor arkadaşlar? Blood Sport isimli bir Kickstarter projesi bu. Van Damme'ın bir dönem Kan Sporu diye bir filmi geldi. Kimisinin aklına o gelebilir ama değil arkadaşlar. Burada amaç kan vermek isteyen aynı zamanda da oyun oynatmak. Oyun oynarken vurulduğunuz sırada o sanal alemdeki karakteriniz kan kaybediyor ya. İşte o sırada siz de kan kaybediyorsunuz. Bunu da işte kontrolcü içine koymuş oldukları, titreşimin de birlikte tetiklediği bir unsurla birlikte gerçekleştiriyorlar aslında. Şimdi bakıldığı zaman kan bağışı kötü bir şey mi? Kesinlikle hayır. Hayatınızın bir köşesinde, bir yerinde hani ailenize, size hani Allah muhafaza gerek duyabileceğiniz bir şey.
Bu yolda
ama buradaki
da transfer mi olur?
Tabii ki şimdi şu kesinlikle steril bir ortam olması lazım. Sıkı bir sağlık kontrolü olması
zaten
lazım.
Zaten şimdi bu amaçlanan adam... neymiş biliyor musun? Yani kan verme yerleri var, oraları daha eğlenceli yere getirmek. Bu
tabii,
evinde tabii bir sistem değil. Bunun da altını çizelim.
Tabii tabii, bunu da altını çizmek lazım. Senin dediğin gibi bazı insanlar buna tepki göstermiş. Ya böyle AIDS'i var bunun, bunun şunu var, bunu var falan demiş de. Dediğin gibi zaten bu tamamen
kan verme eğlenceli hale
getirmeye başlayan bir proje. Kan bağış merkezlerine verilecek bir araç olarak veya edevat olarak geliştirilmiş
ya,
ama...
Ya tövbe yarabbim, izlerken insanın içi bir fena oluyor ya.
Tabii
böyle.
Bu arada kan varsa izlemesinler.
Kan çekerim diyorlar ya böyle. Kan çekerim diyor. Hani böyle Street Fighter'da senden kan alırım arkadaş falan diye.
Yani bu...
Oyuna oturup oynayabilirsin aslında.
Olabilir. Aslında bizim ülkemizde gider bu. PES'i bir takacaksın. Gel kardeşim
çıldırır
diyeceksin.
Ama öldürür adam kardeşim.
PES oynarken adam böyle bayılıyormuş. Bu arada günlük işte nereden baksan 500 mililitre günlük diyorum ya. Verdiğin zaman günlük kan mı verir zaten? Süt mü veriyorsun kardeşim? İnek mi bu? Kan vermek istediğin zaman arkadaşlar 500 mililitreyi geçmemesi gerekiyor sizin açınızdan da. Tabii yani burada yine de sağlıkla alakalı bir şey olduğu için bunu böyle bir Kickstarter'la yani bir de bir damardan giren bir unsur olduğu için her ne kadar burada kan bağışı yapılacak olan merkezler hedeflenmiş olsa da demek yöneticiler bir şekilde kıllanmışlar. Ya kaldıralım abi demişler. Ama fikir olarak da kötü durmuyor açıkçası.
Şimdi sağlık cihazı olduğu için ekstra lisansı ihtiyaç duyar diye düşünüyorum zaten ben. Hani öyle kolayca bir şey olmasa
tabii ki
gerek.
Tabii ülkelerdeki sağlık bakanlıkları
tarafından. Bir de Kickstarter yetkileri demiştir ki ya TUFO'ya gelmeyelim şimdi bir şey olur bir şey olur. Devlet yetkileri el atarlar falan sağlık kurumu falan başımız ağrır
şey
kaldırmışlardır.
Abi, biliyorsun yani adamlar en son patates salatası Kickstarter'ı falan filan yaptı. Adam binlerce dolar para kazandı. Ya bu internet alemini anlamak gerçekten bazen güç. Ya böyle bir şey yapıp da parayı mı vursak ya? Ev alamıyorum abi.
Talha ev alacak Kickstarter projesi.
Ne yapayım abi Kickstarter açsam acaba? Canlı yine bakıyorsun mi? Abi patates salatasını adam Kickstarter yapıyor. Eğlencesine falan başlıyor ama adam oradan binlerce dolar para kaldırdı yani. Gözüm yok. Afiyet şeker olsun da. Yani ne bileyim bana ilginç geliyor.
Ya orada şimdi şöyle bir şey de var biliyorsunuz oradaki projeler de bu Steam'deki şey gibi tamamlanmamış oyunlar erken gibi erken erişim oyunlar gibi. Kesin değil yani parayı yatırırsınız 100 dolar mesela bağış yaparsınız adam der ki ya biz fabrikada sıkıntı yaşadık üretilmiyor bu. Olmuyor
hadi
yani.
Hadi kardeşim rafa kalktı.
Evet rafa kalktı öyle projeler de var zaten çok güvenmediğiniz projelere bağış yapmayın deniyor. Ama tabii ki ne kadar uygulanabilir ne yapılabilir o da bir ayrı tartışma konusu tabi.
Yine de ben bu projeye başlangıç aşamasında çok önyargılı bakıldığına inanıyorum. Bazı insanlara kan verme noktasında da tetikleyici bir unsur olabilirdi. Ya, dediğim tabii ortam sağlanırsa.
Benim sadece aklım şeyi almadı. Kan verirken biliyorsun çok gevşek bir halde oluyorsun böyle. Rahatlamanı istiyorlar falan. Kolunu çok kasmaman lazım ki kan akışı kesilmesin.
Tabii tabii.
Ya, oyun oynarken imkansız. Bence büyük ihtimalle imkansız olduğu için çok sağlıklı bir şey değil. Oyun oynarken kolunu kasıyorsun, bağırıyorsun. Kolunda şey var sinirlendin çektin iğneyle beraber mi gelecek
sen
yani?
Sen diyorsun ünite? Ki benim meyve suyumu kekimi versinler.
Yani orada sakin sakin böyle.
Ya benim aklıma şey geldi sen böyle diyorsun da biz askerde. Asker anısını anlatıyor diyecek bazı arkadaşlar ama kan verin dediler size bir gün istirahat vereceğiz.
Bize de dediler.
Bizim
ben
de canımızı çıkartıyorlar tamam mı? Dedim ki ya kan vereyim de bir gün yatayım. Abi yemin ediyorum sana bizi oradan spora götürdüler. Ayılanlar bayılanlar ölenler kalkanlar.
Bize şey dediler ya eğer dışarı çıkmazsanız size dokunmayacağız dediler. Biz gittik yattık.
Yok bizde.
Yani bayağı da iyi oldu.
Bizde tam tersi oldu valla. Bin pişman oldum. Sadece kan verdiğime değil de.
Kan verirken biraz midem kalktı. Çünkü askerde çarşaflar falan steril olmuyor biliyorsun ya çok. Kan bulaşmış olan vardı bilmem ne olan vardı yattık.
Bir de bayan hemşire bekliyorsun başka böyle adamlar böyle hapşırt diye sokuyor falan böyle.
Yani de asker garip bir ortam oluyor. Biz mesela çok sivil görmüyorduk. Sivil görünmeye hasret kalıyorsun. Kadın erkek fark etmiyor yani. Sivil bir adam görüyorsun.
İnsan göreyim.
İnsan göreyim diyorsun.
Yeşiller dışından
çünkü
olsun.
Askeri insanla saymıyorsun. Asker diye görüyorsun orada. Öyle bir psikolojiye biriniyorsun. Garip bir olay var ya.
Kesinlikle.
Nizamiye'de falan çalışanlar mesela hep şanslı gözüyle görülürler. Sivil adam görüyorsun falan dersin yani böyle. İnsan görüyorsun diye.
Kesinlikle.
Değil mi? Oradaki arkadaşın insandan saymıyor adam ya.
Böyle abi bir de. Zaten adam diyor ki buraya adım attıktan sonra diyor siz diyor malsınız diyor. Devletin malı. Bizim malımızsınız. Sizi hunharca kullanacağız. Neyse şimdi askerden soğutmadan dolayı ceza yiyebiliriz daha söyleyeyim.
Asker 10 numara bir yer gidin.
Gidin mutlaka arkadaşlar.
Gidin ama gidin, 4 senelik bitirmezseniz de dersiniz Mesut abi bitir demişti bitirmedi şu an buradayım diye. Yani bitirin bak. 2 senelik bitirip gelenler vardı. Yani... Adamın 12 ayı, şimdi 12 ay tabii. Orada 14 aydı bizim zamanımızda. 14 ayı pişmanlıkla geçiyor.
Sen ne diyorsun ya? Her gününde ayrı bir şiir yazıyor.
Ya ayrı bir konu, çok konuşulur. Arkadaşlar akıllı saatler biliyorsunuz yaygınlaşmaya başladılar. Yavaş yavaş çok güzel modeller de çıktı. Mesela size bir tanesini göstereyim. Bu benim en sevdiğim modellerden bir tanesi. Motorola'nın Moto 360 modeli. Bu saatlerle beraber yeni bir tartışma körüklenmiş durumda. Şimdi dijitalleşen çağda ne yapabiliyorsunuz? Bu cihazlar her şeyi taklit edebiliyor. Mesela bir Rolex'miş gibi bir kadran koyabiliyorsun bu saate. Değil mi?
Evet.
Bir o havayı katıyor sana ister istemez.
Zaten imitasyonu her yerde.
Zaten baksana yuvarlak bir kadrana da sahip. 10 numara bir görüntüsü var. Şimdi bu saatler böyle taklit yapabilir hale geldikleri için de onun bunun kadranını. Bu sefer demiş ki lüks saat üreticileri ne oluyoruz?
Hayırdır kardeşim? Yani
biz tasarlıyoruz. Siz ondan sonra gidiyorsunuz.
O tasarımın
bunları üzerine böyle web sitelerinde binlercesini bir arada kullanıcılara çeşit çeşit sunuyorsunuz. Bizden esinlenilmiş arayüzler de var burada. Biz bu işten lisans ücreti isteriz.
Aslında haklı değiller mi sence Mesut? Ben haklı olduklarına inanıyorum. Sonuçta ben de açıkçası, tasarım süreci bir saatin en önemli unsuru tasarımıdır.
Tasarım gerçekten. Fark yaratan kısmı o. Tamam içindeki mekanik falan var. İşte Gepard'da usta oturuyor böyle uğraşıyor. Yok onun çarkıyla bilmem nesiyle bir usta 3 ay üretiyor 4 ay üretiyor diye 200 bin 300 bin dolardan saat kaptırdıkları oluyor ama.
Bunu yapan adam kör oldu vesaire falan.
Yani evet gözünü harcadı senin için diye. Ver 1 milyon dolar diyor. Adam veriyor saati ama. Şimdi bir de böyle bir durum var yani. Hepsinin farklı tasarımları var. Kafa yoruyorlar adamlar buna.
Kesinlikle.
Bir gözlemeyi, gözünü
da. Bu noktada da bence...
Ya gerçi şimdi şöyle bir şey var. Zengin adam için yine ayrı bir yeri var tabii onun.
Tabii ki canım muhakkak. Ya o bir, o da bir ayrı şey. Nasıl diyeyim? Hastalık.
Haz yani. Haz. Çünkü elinde mücevher gibi bir şey oluyor yani. Şimdi şuradaki tasarımların çoğu tabii ki dandirik tasarımlar. Onlara
bunlar
bir şey
daha
söylemiyorum
çok bu
ama.
Bu şey ya. Üst geçitlerde satılan saatlere benziyor.
Ama aralarında gerçekten ünlü saat firmalarının tasarımları da mevcut ve çok da güzel görünüyor. Bu Moto 360 özellikle çok güzel görünen bir saat. Yani bu konuda herhalde herkesin fikri olacaktır.
Pek akıllı saat gibi de durmuyor zaten baktığımız zaman.
Ya yuvarlak kadran zaten bence olayı tamamen değiştirmiş durumda. Saat üreticileri ne oluyoruz demeye başlamışlar. Ben de hak veriyorum. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ama bence tasarımların çalınması önemli bir konu. Bu arada çift panel iptal oldu.
Bence herkes gitti. Biz kendi kendimize canlı yayın yapıyoruz şu anda.
Ya Allah bağlasın öyle bir şey yoktur inşallah tabii ki. Ama kaydı tabii ki tekrar izleyebilecekler.
Kesinlikle.
Chat panelimiz iptal olduğu için şu anda göremiyorum. Sen eğer oradan bir program vasıtasıyla erişebiliyorsan bir dene istersen. Ben de diğer haberimle
ulaşmaya çalışayım arkadaşlar.
İzleyenlerimize sesleneyim buradan. Biliyorsunuz cep telefonlarında 2K Full HD ekran, daha doğrusu Full HD ekran dedik. İlk HD ekranlar geldi. Full HD dedik. Şimdi 2K diyoruz. Qualcomm demiş ki cep telefonu dünyası 4K'ya hazır.
Yani sonuçta Qualcomm'da mobil cihazlara yön veren bir firma verdi olduğu için.
Evet şimdi 4K'ya hazır deyince insanlar hemen 4K ekranı olarak algılamış ama Qualcomm'un burada sözü biraz farklı. Diyor ki 4K teknolojisinde 4K içerik çok önemli bir konumda. 4K televizyonlar var, insanlar işte 4K içerik üretmek istiyorlar, bunları görüntülemek istiyorlar sonra telefonlarında olsun, televizyonlarında olsun. Biz geliştirdiğimiz yongalarla beraber artık 4K içeriği hem cep telefonlarında kayıt altına aldırtabiliyoruz insanlara hem de bunları çeşitli kabloyla olsun, kablosuz olarak olsun televizyonların sunma imkanı sağlıyoruz. Yeni yongalarımız 4K'ya tamamen hazır olarak geliyor. Akıllı telefon dünyası 4K'ya hazır demişler arkadaşlar. Siz 4K konusunda ne düşünüyorsunuz? Açıkçası onu da merak etmiyor değilim. Buradayız demiş.
Bazı arkadaşlar da veryansına etmiş. Zaten sanki chat ekranını okuyorsunuz da varlığından sorguluyorsunuz.
Bir arkadaş demiş ki şey yapmayalım. Mesaj yazmayalım gittik sansınlar.
Görüyoruz sizi burada falan.
Görüyoruz arkadaşlar.
Evet görebiliyoruz arkadaşlar şu anda sizi. Qualcomm'un bu yeni şeyde 2015'te çıkacak zannedersem. Yanlış mıyım? 2015 yılında yeni bir Snapdragon 1000 isimli bir işlemciyle birlikte çıkacaklardı.
Yani
ondaki fark 4K'yı orada yakalayamayacağız herhalde ama çok daha ilerleyen aşamalarda.
Çok daha ilerleyen aşamalarda olacak. Zaten aslında baktığınızda iPhone ve iOS, yani iOS platformuna baktığınızda iPad Air 2 aslında bence şu an şey aşamasında, harbiden konsolun eline aldığım versiyonu gibi olmuş.
Ya şeye katılıyorum. Evet belki bir gün görsel olarak yakalayabilir konsollar ama oyun hissiyatı ve derinlik noktasında yakalayabileceklerini şimdi düşünmüyorum. Qualcomm, abi, kontrolcü en büyük şey burada.
Bak Qualcomm bu konuda bir açıklaması var. Diyor ki eğlendiğini size eğlendiren oyunlara konsollarda $60 ödüyorsunuz.
Kesinlikle.
Telefonlarda $1.5 ödüyorsunuz.
Ona lafım yok zaten kesinlikle.
Oyun eğlence için demiş adam.
Ve gerçekten de bazı noktalarda çok çok güzel oyunları var. Mesela ben bu sene içerisinde Monument Valley'i hatırlıyorum. iOS platformuna çıkmıştı. Çok güzel bir oyundu. Yani farklı
gerçi bir şekilde. $1.5 demiş, 60 orada biraz. $1.5'ın üstünde çok oyun var öyle güzel. Birçok güzel oyun $10'lara yakın.
Benim 3 liraya aldığım bir oyun vardı. Dün Ersin'e verdim metroda giderken. Defalarca oynadı. Hoşuna gitti ama bunlar çabuk tüketilen oyunlar olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle bir hikayesinin dolu dolu olduğu, hikaye bazında da böyle bir derinliğe sahip oyunları pek fazla yok. Olmaz mı? Bence ilerleyen dönemlerde olabilir.
Gerçi Ubisoft'un mesela Unity'si ile karşılaştırdığında.
Tabii canım yani şimdi Assassin's Creed Unity ile karşılaştırdığında Frame diye bir oyun çıkmıştı. Sıkı takipçiler bilir mobil oyunları. Bana soracak olursan Assassin's Creed Unity'nin o buglu oyunuyla uğraşacağına ya git şeyi oyna, Rogue'u oyna, Assassin's Creed Rogue'u oyna ya da git Frame'de oyna. $5 para ver. O da çok keyifli bir oyun mesela mobil platform üzerinde. Yani bu hani bu muhabbet çok su götürür.
Evet
onu
dediğin gibi doğru.
Ama hani mobil platformla konsol
hardcore The Room varmış mesela tek geçerim.
Evet
mobil
The demiş. Room, Room 2 hatta 3.sü de gelmek üzere. Last Door var aynı şekilde. Yani bence mobil platformun hardcore oyuncuları yakalayabilmesi için daha çok yolu var. Çünkü her şeyden önce ön yargılı bakıyorlar.
Bir arkadaş demiş ki sürekli aynı Twitter mı geçiyor bana mı öyle geliyor demiş. Arkadaşlar ikisi bir hashtag ile kullanarak tweet atmazsanız aynı tweetler döner.
Büyük ihtimalle.
Evet biz arada onu söylemediğimiz için kendi sen de 10 numarasınız. kralsın abi, kel değilsin abi falan diye böyle gazla.
Abi senin saçların mı çıkmış falan.
Aynen. Falan 6 inç kaç santim diye soran bir arkadaşımız olmuş. 6 inç telefonlar var ya, bir tanesi 16 santim demiş. Öyle kendi aralarında da arkadaşlarımız yardımlaşıyorlar.
Aha, biri de bana laf çakmış. Talha abi ev alamıyorsun ama oyuna para veriyorsun demiş. Biri 60 dolar. O da ayda yılda bir alıyoruz. Ötekisi 200-250 milyar.
Bir de fiyatları da ama uçtan şaka maka. O da apayrı bir tartışma konusu. Nasıl uçurulduğu filan da. Emlakçılar düzenli olarak organize hareket ediyorlar. Ben sapladım onu Talha.
Olabilir.
Ne yapıyorlar biliyor musun? Arkadaşlar bu anıma açıklayayım. Bunu haberlere geçerip Talha'nın haberlerine size şu kadarını aktarayım. Şimdi mesela bir semtte çok fazla ev arayan olmaya başladığı zaman bunlar gidiyorlar abi. Senin sahibinden verdiğin ilanı kendisi bir daha açıyor ama fiyatı çok yüksek. Fiyatları kendileri sanal ilanlar açarak, bak sanal olmayan evden ilanlarını açarak sanki diyelim ki Maltepe bölgesinde fiyatlar sanki 500-600'den başlıyormuş gibi bir hissiyat uyandırıyorlar. E zaten evini sahibinden satacak adam da bir sahibinden.com'a girip falan bakıyor ya fiyatlar ne olmuş diye. Bakıyor emlakçılar uçmuş. O da uçuyor. O da. Bu sefer herkes bir uçmaya başlıyor. Satışlar düştü mü? Millet gezinmeye bıraktı mı? Emlakçıya ev sormaya bıraktı mı? Bu sefer sanal ilanlarda fiyatlar da düşüyor. İzliyorum. Ya ben yakın bir zamanda ev satın aldım biliyorsunuz işte bir kısmı nakit bir kısmı krediyle falan. Benim evime adam ilan açmış ya. Aradım senin dedim evine. Ki aynen. Ya dedim ev satıyorsunuz. Evet dedi. Kaç lira dedim. İşte şu kadar falan anlatıyor. Dedim benim evim orası yeni aldım dedim. Bizden almadınız mı dedi. Sizden almadım dedim. Sahibinden aldım zaten. Senden niye alayım dedim. Ha dedi. Ha ya dedim. Bir de emlakçı böyle. Şimdi evimin enteresan. Fiyatını düşürüyor ama bak. Aynen aynı ilandırıyor. Aynı silmemiş. Fiyat yavaş yavaş düşüyor şimdi.
Çok enteresan. Yani onları da aslında bir kontrol altına almak lazım diye düşünüyorum.
Ya bence de suyunu olarak yükseltiyorlar. Zaten yani şimdi aranızda babası emlakçı, akrabası emlakçı olan vardır. Eminim dürüst insanlardır ama emlakçı dedim ben uzak duruyorum ya. Böyle tabii bir tüylerim diken diken oluyor yani.
Zaten müşteriyi görünce.
Zaten 3 kuruş param var ev alacağım. O da ortak olmuyor mu?
Ben de sen bir odada sana ayıralım içeride gel yani, birader.
İnternet çağındayız. Sahibinan.com gibi bir site var tamam mı? Her şey ilanla açılabildi. Yani. Şimdi onların haberi katmıyorum. Emlak ilanları bizde yok yani. Sahibinan.com'a açılıyor.
Oraya da girecek misiniz Mesut?
Yok orası bizim alakamız yok. Ya yani adamlar oraya zaten ilanı açtı mı binlerce kişi görüyor. Emlakçıya ne gerek var arkadaş? Ben oranın daha o kısmı çözemedim.
Ya ben de aynı şekilde mesela kiraya gireceksin. Bu arada kapora mı diyorlar? Komisyon mu diyorlar?
Evet bir de komisyon o alıyor komisyon. Amca alıyor.
Bir senelik. İşte kiranın bilmem kaçta kaçı falan filan. Allah'tan ben de bir sahibine denk geldim de.
Evet o çok önemli bir şans ya. Yani
komisyonsuz falan.
Ben kapattım. De öyle komisyonsuz kapattım. Onu kardan sayıyorum. Düşün kardan sayıyorsun yani. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir anım vardı anlatayım dedim sizlere. Bilgidir. Bu da bilgidir yani.
Tabii canım hayattan bilgiler, hayat bilgisi. Evet arkadaşlar bir sonraki haberimizde oyun dünyasından GTA 5'e çok güzel bir belgesel yapmışlar Mesut. İzleme şansın oldu mu? Sen GTA'yı çok yakından takip eden birisin.
Valla bir şey koyacağım. Şimdi tam istediğim gibi tweet gelmiş. Adamsınız adam diye. Dur bakayım.
Şöyle evet arkadaşlar. GTA 5'in normal sokakta görmüş olduğunuz dünyası zaten dolu dolu. İşte çay içeni, kahve içeni, kavga edeni, çatışanı, işte kızlara sarkanı vesaire vesaire pek çok unsur var. Hatta kaza oluyor, ambulanslar geliyor vesaire vesaire. Gerçekten de yaşayan bir dünya portresini başarılı bir şekilde sunuyor diye düşünüyorum. GTA 5'in bir de denize gitmişler abi.
Evet.
Su altı dünyasına bakmışlar ve YouTube'da bir kanal su altı sana, belgesini çekmiş.
Sana bulacağım onu
GTA tamam. 5 için. Ve gerçekten de arkadaşlar görüyoruz ki hatta şey versiyonunda, yeni nesil versiyonunda çok daha fazla detay olduğunu, su altında da bu detayların arttırıldığı söyleniyor.
Ya zaten inanılmaz bir dünyası var Grand Theft Auto'nun.
Ya sadece balıklar, işte yunusu, balinası vesaire değil. Oradaki işte mercan kayalıklarından tutun da su altı bitkileri gibi unsurlara da ince şekilde dokunmuşlar. Tabii şurada şunun da altını çizmek
balina
lazım arkadaşlar.
Balina var falan var ya.
Tabii. Ve sunumu da çok başarılı bir şekilde gerçekleştirmişler. Adeta BBC'de gerçek anlamda GTA'nın su altı dünyasını yakından takip eden bir belgesel hazırlanmış tadı vermişler. Şunu da altını çizelim, bazı hatalar olmuş. Bazı noktalarda yanlış bilgiler verildiği söylenilmiş. Bunun üzerine de videoyu hazırlayan arkadaşlar şöyle bir yorumda bulunmuşlar. Nihayetinde biz oyun oynayan insanlarız ve tam anlamıyla bir belgesel programının bilgisini size sunamayabiliriz demişler.
Into the Deep diye
evet, Into the
şey,
Deep.
3 boyutlu bir tane de şey var. IMAX'in hazırladığı bir belgesel var. Evet. Eğer 3 boyutlu televizyonunuz varsa mutlaka satın alıp izleyin. Müthiş bir belgesel. 3 boyutlu televizyon hakkını veren ender belgesellerden biri. Onu da altını çizeyim. Gözlüğüm. Herhalde oradan esinlenmişler ama şu sahnelere bak.
Gerçekten çok başarılı. Yani çekim açılarına falan baktığında bildiğin emek vermişler.
Ya bak bunlar konsolda düşün. Konsolda ne modlar var ne bir şey var ne dışarıdan doğru dürüst müdahale edebiliyorsun. Ama konsolda bunu yapmışlar. Ben PC'de neler yapılabileceği konusunda hani gerçekten hayal sınırlarımız
zaten zorluyor. Zaten modcular bileniyorlar. Ben sana söyleyeyim. Yani hem görsel anlamda hem de daha farklı oyun modlarını oyuna getirmek babında GTA 5'e bileniyorlar şu anda çok sıkı biçimde. GTA 5'in içinden birden fazla oyun çıkacak ben sana söyleyeyim Mesut.
Ben de öyle yani
PC kullanacak GTA 5'i oynayacaklar. GTA 5'ten sonra online'ı falan da kesmeyecek onları ve yeni gelecek modlarla birlikte en basit örneği Skyrim.
DayZ yalan olacak bence.
Bak olabilir.
Bak altını
zombi modu falan gelirse söylüyorum, muazzam olur.
DayZ yalan olur büyük ihtimalle. Grand Theft Auto 5'e sağlam modçular işe başlarlarsa.
Ki oyunun kendi kodlarında da zombilerle alakalı bir şeyler vurdular. Red Dead Redemption'da da zombi modu gelmişti. Hı-hı. Undead Nightmares'ti yanlış hatırlamıyorsam adı. İlerleyen dönemlerde GTA 5 de başarılı bir zombi oyununa dönüşebilir arkadaşlar.
Evet ben de açıkçası merakla bekliyorum. Zombi oyunlarını severim.
Benim son haberim Lineage'den. Vereyim mi son haberi?
Ver ver evet aynen ver. Ben de onun da videosunu bulacağım.
Son haberimi de vereyim arkadaşlar. Oyun dünyasının ana haberlerini de bu haftalık bitirelim. Bizim için bu aralar işler kesat. Çünkü Şükran günü girdi.
Bu is official
Karacuma,
neymiş?
Şu bu,
bu muydu? Vesaire. Is official Lineage miydi?
Zannedersem odur. Tam
yok bu Vita'nmış. Evet bulamadım.
Büyük ihtimalle.
Bulacağım ama.
Ben haberime geçiş yapayım arkadaşlar. Biliyorsunuz Lineage özellikle MMORPG severlerin çok yakından tanıdığı bir seri. Çok eski bir seri. 1998 yılında oyun dünyasına giriş yapmıştı. NCSoft tarafından geliştiriliyor. Güney Koreli bir oyun yapımcısı stüdyo. Ve o dönemde gerçekten de çok popüler olmuş bir oyundu. Çünkü türünün ender örneklerinden bir tanesiydi. Şimdi Lineage Eternal'la birlikte geri dönmek üzere. Aslında oyun 2011 yılında duyuruldu arkadaşlar. Ancak o dönemde de hatta 3 senedir gizli bir şekilde geliştirildiği söyleniyordu. 2011'de duyurulduktan sonra da ara sıra bir kendini hatırlattı. 2012'de bir kendini hatırlattı. 2013'te bir kendini hatırlattı ama bu hatırlatmalar çok cılız oldu. Uzun süre sonra yeni bir oynanış videosuyla karşımıza çıktı Lineage Eternal. Baktığımız zaman çok fazla büyük değişiklikler görebildiğimizi söyleyemem. Uzun süre oynamak lazım çünkü MMORPG oyunları 5 dakikada, 10 dakikada, 15 dakikada çözümlenebilecek oyunlar değil. Ama görsel olarak keyif verici olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra raidlere katılmak lazım. Farklı etkinliklere girmek lazım ve Lineage hakkında daha fazla ancak bu şekilde alabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle ufak bir olay görelim. Şu anda takipçilerinizin
evet,
kulakları... patladı büyük ihtimalle. Lineage 15-16 senedir aktif olarak da devam ediyor tabii ilk Lineage'de. 1.8 milyar dolar.
Diablo'dan güzel duruyor.
Gelir elde etmiş NCSoft.
Evet, yani Diablo biliyorsun daha fazla isim yapıyor, daha fazla şey yapıyor ama şu an genel olarak baktığımda Diablo'dan daha fazla beğendi. Benim oynadığım bir seri değil.
Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz diye sanki oyun yapımcısıymışız gibi tanıttığımız bir oyun daha vardı hatırlıyor musun abi? Yine Güney Kore'nin adından gelen bir MMO oyunu vardı.
O da bambaşka bir dünyası vardı.
O da çok güzeldi. Tabii bu oyunların hiçbir zaman için tanıtım videolarına bakmamak lazım. Her oyun için daha doğrusu sadece MMO türü oyunlar için değil ama sonuçta Lineage güçlü bir marka. Bir dönemin MMORPG oyunlarına oyuncularına çok güzel şeyler anlar bırakmış bir seri. Ve bu noktada da biz oyuncuları heyecanlandırıyor. Bekliyoruz bakalım. Görüldüğü gibi çıkacak mı?
Evet merakla beklenen konulardan bir tanesi arkadaşlar. Ben açıkçası PC dünyasında uzun bir zamandır hani düzgün bir kulaklık haberi sunamıyordum sizlere. Hep Turtle Beach diyorduk.
Turtle Beach aşağıya Turtle Beach.
Evet son dönemde çıkan kulaklıklar arasında beni en çok heyecanlandıran ise Osus'tan geldi. Şimdi daha öncesinde çok kulaklık denendi ama size buradan onun videosunu da hemen şöyle açıp göstereyim. Umarım ses de çıkmıyordur. Evet sesi de öyle çok fazla gelmiyor.
Bu arada hashtag'i paylaşır mısınız demişler.
İkisi bir. Evet i̇kisi hashtag'imiz bir ikisi bir arkadaşlar. Şimdi bu kulaklığın bazı özellikleri var. Bir dışarıdaki ışıklar bir nefes alıyormuş gibi oluyor. Bir sürekli yanabiliyor. Bir sanal 7.1 diyorduk hep. Bu gerçek 7.1 bir kulaklık. İçinde bir sürü sürücü var arkadaşlar. Ana sürücümüz, subwoofer sürücümüz ve ön taraftan sesi sunan sürücüler 40 mm çapındalar. Merkez sürücüler 30 mm çapında. Arka ve yan sürücüler de 20 mm çapında dizayn edilmişler. Toplamda nedyum-iyon magnet bu şeylerin, speakerların, sürücülerin sunduğu ses inanılmaz muazzam olacağını düşünüyorum. Çünkü hepsinden aynı anda bir ses verilmeye başlandığında çok yüksek, çok doyurucu sesler duyabileceksin. Bas sonuçta 40 mm'lik ayrı bir sürücüden geliyor. Tizler ayrı bir sürücüden geliyor. Böylece konum saplamayı daha rahat yapabilirsin diye düşünüyorum. Bir tane USB modülü var. Şu an ekranlara o geliyor mesela. Bu modül üstünde de modlar arasında geçiş yapabiliyorsun. Mesela sadece ayak seslerine odaklan, çevredeki seslere odaklan veya benzeri şeyler seçebiliyorsun.
Ya ben bu tarz şeyler daha bir ağzım sulanıyor.
Benim de çok ağzım suyunu akıttı.
Kesenin ağzını
açıyorsun. USB'den geliyor. Bağlanan bir mikrofon. PC için tasarlanmış durumda. Özellikle o modlar arasında hızlı geçiş yapmamızı sağlayan ünite falan benim çok hoşuma gitti.
Yayın gitti abi.
Evet, yayınımız gitti. Şu anda bir stream'i kapatıp tekrar açacağız. Bandwidth sıkıntısı yaşıyoruz. Evet, kayıt sürüyor. Diyeceksiniz ki bunlar ne yapıyor? Şu anda tekrar yayında olmamız lazım. Bir F5 atın diye bir mesaj yazmak lazım.
Ben de yalnız kayıtta olduğumuzu kayıttan çıktık diye algılıyorum. Direkt abi kayıt gitti diyorum.
F5 atın beyler.
Şey gibi oldum.
Yayında evet, mıyız? F5 atın beyler. Şu anda yayındayız. Ya böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Bizim ofisimizdeki internet altyapısı çok sağlam olmasına rağmen canlı yayına bir türlü uygun hale getiremedik.
Suikast düzenliyor.
Yani 100 megabit download, 20 megabit upload'umuz var.
Suikast değil, sabotaj düzenliyorlar bize.
Vallahi biz suikastı kendi kendimize düzenliyoruz gibi geliyor bana bu yapıda, altyapıda.
İçeride kesin Steam'den oyun indiriyor Gökhan, sana söyleyeyim.
Ha, gerçi öyle bir şey yapıyorsa çıkışta arkadaşlar şenlik var.
Olabilir mi acaba? Öyle?
Kulaklık hakkında ne düşündünüz? Gerçekten çok merak ediyorum.
Bir şey söyleyeceğim. Bu kulaklık şu anda satışta mı?
Satışa çıkacak. Yeni lanse edildi.
Bu peki seri mi abi? Ya daha önce bu kulaklığa benzer bir kulaklık var mıydı? Asus değil mi? Yanlış mıyım?
Seri tabii ki. Yani seri olarak benzer kulaklıkları vardı ama bu en gelişmiş modeli.
Anladım. Çünkü ben buna benzer bir kulaklık denedim. Hatta bu kulaklık adını böyle bir Yunan mitolojisindeki bir baykuştan vesaire ne alıyor? Kulaklığı çevirince baykuş gözü gibi duruyor. Dikkat ettiler mi bilmiyorum, takipçi arkadaşlarımız biz az önce tanıttığımız
evet.
Videoda ama böyle baykuşa benzer bir tipi falan vesaire var.
Evet.
O 5.1'di, bu 7.1'miş zannedersem. Kesinlikle denenmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet, umarız Asus bir an evvel Türkiye'ye getirir, test içinde gönderir de bir test edelim. Çok merak ettim gerçekten.
Testi
ya.
Testi sonra bana veriyor musun?
Ayıpsın ya, al kullan.
GKR, Titanfall.
Asus alana kadar, geri alana kadar testten sonrasında. Zaten test ederim, onlara direkt mail atarım. Alın.
Alın.
Yani bu işi ancak öyle çözeriz.
Yani ben gerçekten de oyun oynayan birisi olarak seslere inanılmaz önem veren birisiyim. Bassler, tizler vesaire tam anlamıyla gelecek. Hele hele Battlefield oynuyorsan, Call of Duty oynuyorsan, savaş oyunları oynuyorsan, korku oyunu oynuyorsan da.
Evet.
Bence her oyunda sesler çok önemli bir unsur diye düşünüyorum.
Tabii ki bir de şimdi şöyle bir durum var. Yani artık apartmanlarda sıkışık bir ortamlarda yaşıyoruz. Yan komşumuz rahatsız olabiliyor. Mesela ben canlı yayın yaparken benim sesim biraz gür çıkar. Yan komşu arada... Böyle duvardan tıklatıyor filan. Sesimi kısıyorum filan böyle. Yani çocuk uyuyor
arkadaşlar,
mesela yanında da.
Arkadaşlar yayın bitti.
Öyle. Arkadaşlar bundan sonra daha seksi bir seslerim var. Mesela şey var ekstra olarak. Çocuk uyuyor. Çok fazla ben sesimi kullanamıyorum yani. Diyorlar ki Mesut abi niye böyle heyecansız konuşuyorsun filan. Çocuk uyuyor. Çocuk uyuyor. Sus filan diye.
Gece ben sallayacağım ondan sonra.
Mesela böyle ortamlarda tabii ki kulaklığın önemi çok büyük. Doğal olarak kulaklığı takmışken de iyi bir şeyler duy. Yani 7-1 ses sistemi evine kurup kullanamıyorsun zaten.
Kesinlikle.
Yani böyle tam hakkını verecek bir şekilde. Bu yüzden de tak kulaklığını, 10 numara işini yap diye düşünüyorum yani. Bu yüzden kaç kez söyledim. Kulaklık teknolojisinin gelişmesini destekliyorum. Mesut Çevik olarak arkasındayım kulaklık teknolojisinin, evet.
Komisyon alıyor musun Mesut?
Ya ben aslında var ya, elimde şey olsa, imkan olsa Turtle Beach'i Türkiye'ye getiririm.
Evet, öyle bir ortak girişim.
Pahalı kulaklıkları falan ama harbiden getiririm, insanlar kulaklık görsünler, kullansınlar.
Burada bazen biz söylüyoruz da bazı insanlar herhalde ya... Abartıp da böyle biraz da şey yapmamak lazım diyorum.
Beklentiyi yükseltmemek lazım. Bir de öyle bir şey var, evet.
Yarın bir gün
gelecek. Yok, yarın öbür gün gelecek, tamam mı? Ulan, diyecekler ki Mesut mu getirdi acaba satıyor?
Hani ya da bulmuş ya falan diyecekler
o
ama.
O da olabilir, evet.
Belki de benim o dönemde oynamış olduğum oyunlarla da alakalıdır. Ben hani Bad Company 2 ile birlikte tanıştım. Bad Company 2'nin sesleri bana soracak olursan 10 üzerinden 10
diyor. Ya ben hala kullanıyorum, hala çok memnunum. Ve başka kulaklık denediğim zaman direkt onunla kıyaslıyorum.
Hissediyorsun değil mi?
Kötü diyorum ya. Bu kulaklık kötü diyorum.
Kesinlikle ben de o
hissiyatı. Adamlar kaç yılında 50 mm sürücüler koymuşlar. Bir bas var. Şu an 50 mm sürücülü kulaklık çok az var mesela piyasada kullanabileceğim. Ve kablosu olarak kaç yıldır kullanıyoruz
yani
cihazı.
Kesinlikle.
Çok büyük avantajları var gerçekten. Bir başka haberim var. Bu da Çin'in en büyük araba motorlarından bir tanesi olan Baidu'nun arkadaşlar. Baidu enteresan bir işe imza atmış durumda. Akıllı bir bisiklet geliştiriyor. Bu arada yanlış videoya geçtik. Akıllı bisikleti de gerçekten her şeyiyle baştan aşağı düşünülerek geliştirilmiş bir bisiklet. Cihaz enerjisini sizin pedal çevirmelerinizden elde ediyor. Böyle şarj marj etmene gerek yok üstündeki sistemlerin çalışabilmesi için. Bluetooth'tan cep telefonuna işte kalp atış hızın, pedal çevirme performansın, yaktığın kalori, gittiğin yol gibi bilgileri aktarabiliyor. Aynı zamanda navigasyonla ortaklaşa çalışıyor ve size işte döneceğiniz yönü üstündeki ışıklarla gösterebiliyor. Buradan sağa dön, buradan sola dön gibilerinden ışıklar yanıp sönebiliyor. Önünde arkasında aydınlatmalar mevcut. Mesela öndeki aydınlatmayı bile dokunmatik bir şekilde elin üstünden geçiriyorsun. O şekilde çalıştırıyor falan.
Yani bisiklete binme özlemimi arttırdı diyebilirim ama bu özelliklere sahip olmayan bir bisiklete de binmek istemem bunu gördükten sonra.
Yani bu bisiklete bindikten sonra gerçekten başkasında gitmek istemezsin. Benim çok hoşuma gitti. Çinliler geliştiriyor bunu. Bunun da altını çizelim. Çin'deki bir üniversiteyle beraber geliştiriyorlarmış. Tsinghua University Design Department demişlerdi. İşte o üniversitenin tasarım departmanı tarafından ortaklaşa geliştirilen bir projeymiş bilim adamlarıyla. Şuna bakar mısın ya, muhteşem yani. Sinyal veriyor, bir şeyler yapıyor. Arka tarafta aydınlatması mevcut. Ben çok beğendim.
Kesinlikle sana katılıyorum. Az önce dediğim şeyi tekrar edeceğim. Benim bisiklete binme şeyimi yükseltti. Arzumu arttırdı.
Benim de gerçekten. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama belki de akıllanabilecek en son şeyi olabildiğince 10 numara akıl atmışlar.
Yani bizde de bu akıllı bir şey bisikletlerden önce bir bisiklet yolu olsa. İzmit'te var gerçi, hakkını yemeyelim. İzmit'te ben keyifle biniyorum bisiklete. Ama İstanbul'da yok.
Canlı yayın teknik fail olsa da demiş bir arkadaşımız. Yayın gitti diye tweet atan var. Onu da koyayım.
Koyalım. Yayın gitti diyenler de var. Maalesef böyle sıkıntılar olabiliyor. Canlı yayın arkadaşlar. Hani televizyonlarda izlersiniz. Adam haber sunarken arkadan bir şeyler düşer.
Evet ya, bugün ama seste gerçekten çok büyük sıkıntımız var. Onu da yani yeni hazırlanmak için çok az vaktimiz oldu bu.
Bir de yeni
bugün
programa geçiş yaptığımız için
ya
de
o sıkıntı onun yarattı,
handikapını
evet
yaşadık arkadaşlar. Bu noktada tekrardan özür dileyelim.
Bir sonraki canlı yayınımız 10 numara olacak. Öyle söyleyebiliriz sizlere.
Böyle arkadan ışıklar falan çıkartacağız.
Lazerli ışıklandırmalı. Hatta bak ışık mışık dedin hemen böyle bir
hemen sonlara doğru gelirken de.
Evet, hemen geçiş yapayım. Hani böyle bir sanat stüdyoda olduğumuz da belli olsun.
Evet, ben buradan kısa kısalarıma geçeceğim.
Geç ben de, ben ondan sonra birkaç tane kısa haberim var, onları aktaracağım.
Evet arkadaşlar, yeni Metal Gear Online'ı 5 Aralık'ta görebileceğiz. Biliyorsunuz Metal Gear Solid 4 ile birlikte Metal Gear Online dünyasıyla karşılaştık. Metal Gear Online gerçekten de güzeldi. Strateji noktasında, eğlence noktasında çok başarılı bir oyun olduğuna inanıyorum ben Metal Gear Online'ın. Her ne kadar bir süre sonra Kojima tarafından kapatılmış olsa da.
Biz onun videosunu nereye koyduk Taha? Metal Gear Online'ın.
Bilmiyorum, kim bilir nerelerde.
O dur, sesimi yine kısmı unuttuğum için izleyenler sesini duyuyorlar şu anda.
Hideo Kojima 2012 yani yılında evet sonlandırmıştı arkadaşlar Metal Gear Online'ı. Oynadın mı Mesut Metal Gear Online'ı?
Oynamadım ama çok fazla eleştirilmişti döneminde çıktığında.
Yani açıkçası benim hoşuma gitmişti. Ya farklı bir deneyimdi.
Ya çünkü insanlar şeye alışık değiller. Metal Gear'in kendi dünyasındaki hareketlilik ve esneklik farklı.
Tabii ki canım, ya şimdi bunu senaryo moduyla kıyaslamamak lazım diye düşünüyorum. Evet. Tamamen online bir arenadan bahsediyoruz burada. Ve ben açıkçası beğenmiştim.
Ya ben videolarını izlemiştim. Beğenmiştim ama sonradan eleştirileri okuyunca da açıkçası denemedim.
Ben keyifle oynamıştım bir dönem. Çok da uzun süre oynadığımı söyleyeyim ama Geoff Keighley, ki kendisi de zaten bu VGX'in törenini düzenleyen arkadaşlardan bir tanesi oluyor.
Cebine, bu arada bu PlayStation 3 grafikleri söyledi. Yani yeni versiyon daha iyi grafiklerde olacak.
Kesinlikle, tabii ki canım. Bu temsili
bu yani
arkadaşlar.
Bu oyunun sunum videolarından bir tanesi değil. Yani oyunun böyle ne derler? Açıklama videosu mu? Ne diyorlar?
Tanıtım videosu.
Lansman videosu değil.
Lansman videosu değil.
Evet.
The Game Awards etkinliğinde arkadaşlar Metal Gear Online'ın yeni versiyonunu görebileceğiz. Büyük heyecanla bekliyoruz. Zaten yeni oyunu da açık dünya oynanışına kavuşmuştu. Görsel olarak da çok başarılıydı. Yeni Metal Gear Online eski oyunla alakalı olacak mı, olmayacak mı? Yeni olarak neler sunacak? Merakla bekliyoruz. Bir diğer haberim de Sony cephesinden geliyor arkadaşlar.
Oyun güzel değil demiş bir arkadaşımız.
Renkler ve zevkler tartışılmaz. Ben seviyorum. İddia ediyorum.
Son
güzeldi.
Noktayı koydu Taha.
Yok canım, estağfurullah. Bir diğer haberim Sony'den arkadaşlar. PlayStation Vita'dan geliyor. Amerika'da Ulusal Ticaret Komisyonu Sony'ye ceza kesmiş.
Evet, biletini kesmiş.
2011-2012 yıllarında PlayStation Vita alan kullanıcılarınıza ya $50 hediye çeki vereceksiniz.
$50.
Tabii hediye çeki, ki bu hediye çekiyle işte PlayStation oyunları alabilecekler veya PSN'de farklı şeylerde kullanabilecekler veya $25 cash, nakit para vereceksiniz demişler. Bunun sebebi arkadaşlar, PlayStation Vita'nın çıkış döneminde yapmış olduğu reklamlarda yanıltıcı bir şekilde kullanıcıları bilgilendirmiş olması. Mesela şöyle bir detay vermiş sözcüsü Ulusal Komisyon, Ulusal Ticaret Komisyonu arkadaşlar. PlayStation 3'ün popüler oyunlarından bir tanesi olan Killzone 3'ü işte çok rahat bir şekilde PlayStation Vita üzerinde oynandığını görüyoruz. Ancak bu maalesef ilerleyen dönemlerde PlayStation Vita'ya gelmemiş. Hiçbir zaman için hatta gelmemiş. Ve bu noktada da yanılttığını düşünüyorlar işte kullanıcılarının. Aynı şekilde bir başka reklamda mesela PlayStation 3'ünüzü bırakıp hemen PlayStation Vita'nızı elinize alıyorsunuz ve hızlı bir şekilde oradan oraya geçiş yaparak çok güzelmiş ya falan oynayabiliyorsunuz.
Bütün oyunlarda öyle olacakmış gibi aktardılar, bir oyun çıktı değil mi öyle?
O şekilde ya 3 ya 5 tane oyun vardı.
Bir de şey de Hotline Miami'de sadece bulut sistemini destekliyordu. Save aktarabiliyordun. Evet, o da kaldığın yerden devam edemiyordun.
Hatta o reklamlarda şeyin altını çizmediği için de bu cezayı kesmişler. Her iki platformda da bu oyuna sahip olmalısınız vesaire falan,
evet,
gibisinden. Gerçi daha sonra ilerleyen dönemlerde cross-buy gibi bir olay getirdi Sony. Buna bir çözüm getirdi. Yani bir platformda aldığın zaman diğer platformda da oynayabiliyorsun vesaire falan gibisinden. Ama tabii bu ufak oynamalar PlayStation Vita'nın başlangıcında o 2011-2012 dönemlerinde, 2011 sonu 2012'nin başında o lansman döneminde yapmış olduğu reklamları karşılayan değişiklikler olmadığı için böyle bir cezaya gitmişler. Bir diğer haberim Dark Souls 2'den. Yeni nesil konsollara geliyor arkadaşlar Dark Souls 2. 7 Nisan'da çıkışını gerçekleştirecekmiş. Yeni bosslar olacak. Tabii yeni yeni içerikleri olacak. Görsel olarak iyileştirmeye gidecek. Bir diğer haberim de Total War Attila'dan. Total War Attila arkadaşlar 17 Şubat 2015 tarihinde PC için piyasadaki yerini alacakmış. Ön sipariş içerikleri de kesinleşmiş. Büyük ihtimalle heykel verirler. Daha önce ki Total War oyunlarında da dolu dolu bir koleksiyon paketi vermişlerdi.
Herkes yayın gitsin desin diye böyle organize olmaya çalışıyorlar. Herkes yayın gitti desin. Yayın İnandıralım falan diye. Yapmayın şimdi, arkadaşlar yapmayın. Bunları tekrar yayınlayacağız sonra. Tekrar yok yayın gitmiş falan diye uğraştırmayın bizi.
Evet, burada trollüyorlar. Evet. Bir diğer haberim de Kara Cuma'dan. Hala hazırda Şükran Gönül'e
hayırlı Kara Cuma'lar diyen bir tweetimiz de var.
Öyle mi? Evet. İşte Elin Gevur'u Kara Cuma diyor. Biz bugün Cuma'ya gittik.
Mübarek Cuma.
Mübarek Cuma, evet. Günü. Mübarek
aradaki günü fark bu.
Her neyse arkadaşlar, işin şakası bir tarafa, Steam'de, GOG'da veya Origin'deki arkadaşlar indirimlere bakmanızı, göz atmanızı tavsiye ederim. Ciddi anlamda cüzdanınıza yarayacak indirimler var. Bu indirimleri kesinlikle kaçırmayın. Son haberim de Game of Thrones'tan geliyor. Telltale Games tarafından uyarlanan Game of Thrones oyunu 2 Aralık, 3 Aralık, 4 Aralık ve 9 Aralık tarihlerinde farklı platformlarda çıkışını gerçekleştirecek. En önemlisi tabii ki de 2 Aralık'ta PC ve PlayStation 4 için çıkacak. Hemen ardından 3 Aralık'ta da Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek. Daha sonra iOS'a ve PlayStation, daha doğrusu PlayStation 3 ve Xbox 360'a bir önceki nesile gelecek.
Ya ben açıkçası beklediğim bir oyun olmadığı için çok heyecanlanmıyorum.
Sen izlemiyor musun Game of Thrones?
Ya Game of Thrones'un ikinci sezonunda kalmıştım. Sonra takip edemedim. Zaten hani spoiler televizyonda da devam edince bir daha biliyorsun kaçırıyorsun.
Spoiler vereyim mi sana?
Yok verme.
İzleyicilere de vereyim buradan.
Yok verme. Ama siz beni oradaki o kötü kral var ya çocuk. Ona benzetip duruyorsunuz.
Kim ya? Ben mi benzetiyorum?
Yok genel olarak ofisteki insana.
Yok canım.
Hiç benziyor muyum? Böyle gaddar bir adam mıyım Allah aşkına?
Joffrey kadar kimse olamaz canım şimdi.
Joffrey
yani
diyorlardı bir ara bana. Kötüsün diyorlardı. Kötü bir yöneticisin diyorlardı. Joffrey çok... Bize işkence yapıyorsun diyorlardı. O kadar da değil be.
Joffrey kadar kimse olamaz zannetmiyorum ya yani.
Arkadaşlar Avrupa Birliği biliyorsunuz. Firmalara ayar verme konusunda uzman. Özellikle Microsoft'a verdiği ayarı herkes biliyor. İnternet Explorer'ı kaldırılabilir yapacaksın. Chrome'a ve Opera gibi diğer tarayıcılara yol açacaksın demişti. Yaptırdılar. Şimdi de arama motorlarına bir ayar verme aşamasındalar. Google aralarında biliyorsunuz bir sürtüşme var. İşte kullanıcının gizliliklerini ihlal etme, gizli verileri toparlama ve bunları analiz etme konusunda Google'dan arama motoru algoritmalarını istemişti firma. Ya yani firma diyorum. Avrupa Birliği Komisyonu. Onlar da dediler ki açamayız yani bu ticari sır filan. Şimdi ise Avrupa Birliği Komisyonu firmaları şuna zorlamaya çalışıyor. Arama motoruysan sadece arama motoru olacaksın şirket olarak.
Başka işlerle
yani bunu başkalarıyla şey yapamayacaksın. İlişkilendiremeyeceksin başka servisleriyle. Yani Google'a, Microsoft'a, işte belki işte Yahoo'ya şunu söylüyorlar. Ayrı bir şirket kurun, arama motorunun kısmını oraya aktarın.
Gmail, YouTube bunların hepsi bir araya gelip de arama motoruyla işlevsel
bir şekilde organik olarak çalışmasına.
Benim de en rahatsız olduğum şeylerden bir
tanesi. Gerçi ben de rahatsızım. Arama geçmişi denen şey bence çok saçma. Yani oradaki geçmişinden senin diğer servislerin etkilenmesi bana garip geliyor.
Bir şey de var mesela hani YouTube'u da işin içine soktuktan sonra ya bu illa hani Google Plus açacaksın. Orada yorum yapmak için işte beğenmek için istemiyorum kardeşim.
Evet, değil mi?
Zorla insanlara Google ve ben Google Plus'a bağlandıktan sonra YouTube'a bıraktım yani mesaj atmayı ve herhangi bir şekilde fikir belirtmeyi.
Ya gerçekten çok değişik bir olay. Avrupa Birliği Komisyonu da şu anda firmaları buna zorlayacakmış ama daha teklif aşamasındaymış. Ne olacak belli değil. Bakalım ne olacak gerçekten. Ben merak ediyorum. Böyle bir şey zorladıklarında firmalar doğal olarak kabul edecekler. Koskoca Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. Yani orada yoksa servis sağlayamazlar.
Yalnız dikkatini çekiyor mu bilmiyorum. Buna Amerika'da herhangi bir şekilde ses çıkmıyor. ki onların işine giriliyor zannedersem Avrupa'da buna yükselen sesler var.
Tabii Avrupa Birliği rahatsız zaten. Avrupa Birliği'ndeki vatandaşların bilgilerinin işte Amerika'daki sunucular tutulmasından filan aslında bayağı bir de. İşte teknoloji girip çıkmadı Avrupa'dan enteresan bir şekilde. Avrupa'nın popüler bir arama motoru var mı bildiğim? Benim yok.
Yok.
Yani kullandıkları Yandex sistemler.
Var. O da Ruslardan yani zorla. Böyle... O da virüs gibi bir şey arkadaş ya. Kuruyorsun bilgisayarına kalkmıyor bir daha gitmiyor yani.
Zaten
yapışıyor.
Yandex'in sevmediğim tarafı bir servis tamam güzel servisler sunuyorlar. Çok sağ olsunlar yerleştirme hizmetlerini veriyorlar ama birçok programın içinde Türklerin çok kullandığı programların içinde eğer easy kurulum yani kolay kurulumu seçersen virüs gibi böyle malware gibi direkt kurulu olarak
tabii,
geliyor.
Tabii. Bizde bu acelecilik var ya.
Evet.
O custom'a geçse halbuki sanki çok daha karmaşık bir yapıyla karşılaşacakmış gibi.
Ben bu yüzden kötü niyetli olduklarını düşünüyorum. İyi niyeti olsa arkadaşlar sorar. Yani iyi niyetli bir adam sorar ama senin zafiyetinden, aceleciliğinden, bilgisizliğinden yararlanıp bilgisayarına girmeye çalışan bir adam kusura bakmasın istediği kadar yerleştirme yapsın. Kötü niyetlidir.
Kesinlikle.
Yandex'te Rusların Rusluğunu kullanıyor. Ben Google'ın hiçbir şeyini görmedim. Zorlan bir şey kurdursun falan işte toolbar'ını falan kurdurduğunu
abi
görmedim.
Abi gitmiyor açıkçası. Diyorum ya. Biliyorsun yapışıyor. Forma zar aşağı adamlar ya.
Ya ne yazık ki böyle. Açıkçası ben o yüzden Yandex'ten soğudum. Ne yapmaya çalıştıklarını anlamıyorum. Birçok servisin içinde, ülkemizde çok popüler olan programların içinde Yandex hazırda kurulmaya böyle programlanmış olarak geliyor. Dediğim gibi bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. Bir diğer önemli konusu Google tarafında geldi. Google dedi ki, Google reklamları çıkıyor ya sağda solda. Sen bize dedi yıllık ya da aylık bir ücret öde dedi. Reklam göstermeyelim sana.
Bunu kurumlara mı söylüyor yoksa
kullanıcıya mı söylüyor?
O iyiymiş ben vereyim.
Yani şimdi ben burada aylık yani olarak 2-3 dolar ödemeden bahsediyorlar. Ben vermem açıkçası. Ha, zaten aylık, 1, 2 dolar aylık 3 dolar ödediğim zaman yılda bir oyun alacağım parayı kenara koyuyorum aslında. Evet, bakma yok. Sen o kadar da az değil.
Ben yıllık ücret diye algıladım o yüzden dolayı.
Değil yani yılda 2-3 dolar olsa herkes verir herhalde büyük ihtimalle.
Herkes reklamlardan kurtulmuş.
Evet şimdilik 10 tane yayıncıyla anlaşmışlar Google reklamlarını kendi servislerinde kullanan. Bunların içinde mesela bizim en çok bildiğimiz Mashable var. Science Daily var eğer bilim haberlerini takip ediyorsanız. Ve benim WikiHow var mesela yine takipçilerimizin bilebileceği sitelerden. Bu şekilde 10 tane farklı yayıncıyla anlaşmışlar, denemeye başlamışlar. Para verir veriyorsun, reklamlardan kurtuluyorsun.
Free-to-play'e çevirmişler bunu ya.
Bazı izleyenlerimiz de şey demişler, adblock kullansınlar, niye para verelim falan demişler.
O da bir yöntem. Evet. Ama bizim reklamlarımız giremiyorsunuz o zaman arkadaşlar.
Ya şimdi
öyle bu... yapmayın.
Gerçekten çıkmazı olan bir konu. Eğer çok adblock kullanır reklamlarımızı engellerseniz biz bu işi yapamayız. Kapatırız dükkanı. Yani böyle bir yayın kalmaz. Reklamlarını engelleyeceğiniz yayın kalmaz arkadaşlar. Böyle bir durum var ne yazık ki.
Ya bir şekilde bu çarkın dönmesi lazım.
Adblock da işte bu kullanıcıların çok fazla kullanmasından gelen gücü kullanıp firmalara şunu söylüyor. Bana para ver diyor, senin reklamlarını engellemeyeyim diyor.
O neymiş ya?
Aynen.
Arkadaş gücü eline geçiren
tabii,
paranın peşine düşüyor.
Paranın peşine düşüyor. Zaten... Yani o adamın da amacı o. İnterneti yok edecek yoksa.
Düşünsene açıyorsun direkt adblock çıkıyor. Masa üstüne.
Ya öyle bir durum söz konusu. Ben açıkçası haklısınız. Reklamların bir şekilde azalması lazım ama internette inanın reklamlar o kadar yüksek fiyatlarla satılmıyorlar. Doğal olarak çok fazla reklam göstermek zorunda kalıyorsun.
Mesut Çek bile adblock kullanıyor. Reis demişler.
Ya şimdi şey demişler. Adblock kullandığım bazı videolar var gerçekten. Test videolar ama onu gözden kaçıyorlar. Biz test makinelerimizde mutlaka ve mutlaka test yaparken arkadaşlar stabil olsun diye her seferinde site aynı şekilde
sağdan
açılsın diye engelleyiciler kuruyoruz. Yani bir dizüstü bilgisayarı ben test ederken her seferinde ayrı reklam çıkan bir sitede de şey yapamam yani. Onun gerçek verilerine ulaşamam. Mecburen yani kullanıyoruz. Yoksa açık söyleyeyim yani ben bir ara çok kullanıyordum. Sonradan baktım ki sektörü çok büyük zarar veriyor. Şimdi kullanmıyorum. Yani kesinlikle kullanmıyorum kendi makinalarımda. Burada bir ayrım yapalım. Test makinalarımızda kurulu ama. Mecburen kurulu. Sektöre çok büyük zarar veriyor. Ben de bu sektörden ekmek yiyen biri olarak açıkçası kullanmıyorum. Siz de tabii ki yani size kalmış bir durum. Çok rahatsız edici hale geldiğinde reklamlar kullanın biraz nefes alın. Ama böyle dinlendikten sonra da açın biraz reklamlara bakın.
Lazyant'tan da güzel bir yorum geldi. Adblock reklamları için adblock kurun demişler. Inception gibi olmuş.
En sonunda öyle bir şey olacak herhalde. Evet ben birkaç tane daha buradan şey izleyeyim. Dönen tweetlerin arasına birkaç şey daha ekleyelim. Bir haber daha söyleyeyim sizlere. Bu da son haberim arkadaşlar. Sabit disk dünyasından. Bir tanesi Maskin'den. Maskin'de 1 terabaytlık bir SSD duyurdu. Şu anda 1 terabaytlık SSD'ler konusunda artış var firmalarda. Reaktör olarak isimlendirmişler model ismini. 560 MB okuma, 460 MB yazma hızlarına sahip. 1 terabayt SSD'lerin fiyatlarına baktığımızda bu SSD'nin fiyatı açıklanmadı ama yaklaşık 360 dolar seviyesinde Amerika'da. Aslında fiyatları çok da böyle artık tüyleri ürpertici seviyelerde değiller. SSD'lerde şöyle bir ayrım söz konusu. 128 GB'lık SSD'ler ve 256'lar çok ucuzladı. Ama işte oyunları kurmak için hala çok yetersizler. Oyunların 50 GB, 60 GB yer kaplamaya başladılar. Yani bir 128 GB'lık SSD aldığınızda Windows Office, Photoshop filan için kullanabiliyorsun. Onlar hızlı açılıyor ama oyunlar yine mekanik diskte duruyorlar. Oyunlara pek katkı sağlamıyor. Oyunları filan kuracağım dediniz mi en az 1 TB'lık bir SSD ihtiyacın var ki kullanasın.
Şey cüzdanın, kesenin ağzını daha doğrusu
açmak. Evet, kesenin ağzını açacaksın. Bu arada mekanik disklerde de 2025'te 100 TB'lık sabit disklerin bilgisayarlarda kullanılmaya başlaması hedefleniyormuş yeni teknolojilerle beraber. Bu da enteresan bir gelişme bence. 100 TB tabii ki 4K içeriklerin çoğaldığını, hatta 2025'te belki 8K 10K'dan bahsediyor olacağız. Çok hızlı bir şekilde gelişiyor teknoloji. Belki de daha farklı. Yine o 100 TB sabit disk yetmeyecektir ama. Evet, en azından şu anki konforu sağlayacak. Kesinlikle. Yani şu anki bilgi depolama konforunu. Benim de haberlerim bitti. İstersen birkaç tane soru cevaplayalım.
Tabii. Hay hay.
Bir arkadaş demiş ki ücretli üyelik yapın, biz de reklamlardan kurtulalım demiş. Arkadaşlar, ücretli üyeliklere karşıyız açıkçası biz. Çünkü ücretli üyeliklerde şöyle bir şey yapman lazım. Ücreti cazip hale getirebilmek için ücretlerine bir şey veriyorsun. Premium. Ayrıcalık veriyorsun.
Üyelik veriyorsun hadi.
Premium üye oluyor. Yani şimdi diyorsun ki sen premiumsun, bana para verdin, sen normalsin, para vermedin. Bu ayrım zaten başlı başına bence.
İşte premium üyeler Mesut'la birlikte yarın cumartesi günü brunch yapabilecekler arkadaşlar.
Evet, canlı yayını beraber sunacağız mesela. Tavlanın yerine bir premium üye gelecekler. Evet, senin yerine ama direkt yani. Benim fikrim et. Yani premium üyeler işte böyle ayrıcalıklar vermek zorunda kalıyorsunuz. O da parayı veren düdüğü çalar o konumuna geçiyor. O hoş değil. Ekstra olarak şimdi ben bir premium üye olsam derim ki bana içerik üret arkadaş. Ben daha farklı bir içerik göreyim. Ha çalış. Daha farklı bir içerik göreyim. Para veriyoruz, çalış, benim paramla buradasın falan gibi muhabbetlere gelir. Çünkü bazı yerlerde şöyle bir şey var, bizim sayemizde oradasın. Sitene giriyorum, reklamlara bakıyorum da oradasın diyor. Evet, sanki ben hiç çalışmadım, adam siteye girerek beni bu hale getirdi. Ben böyle oturuyordum, adam siteme girip reklamlara tıklayarak biz bu hale geldik yani.
Yani işte biraz bazı kullanıcılarda sıkıntı var ya.
İşte düşünsene bu adamın bir de bana para verip premium üye olduğunu düşün. Eyvallah. Bu haddini bilmezden uğraş ondan
evine
sonra.
Evine gelir ha, söyleyeyim.
Valla.
Video ne oldu lan?
Ben para verdim bu evi, sen benim sayemden aldın. Hadi gel böyle oturayım, arabayla beni Kadıköy'e bırak. Sen benim sayemde bu arabayı aldın filan diye ondan sonra uğraş dur yani benzinle. Yani
premium üyelik çok farklı bir olay. Mesela baktığınız zaman IGN, oyun dünyasının en ünlü basınlarından bir tanesi. Bir dönem değil, 2004 yılında, 2005 yılında premium üyelik olayını denedi. İşte belli başlı videoları sadece premium üyeler
görüyordu. Evet, sonra patladılar.
Ama onlar da kaldırdı. Yani bu kadar büyük bir basın yayın organı bile böyle bir olaydan elini eteğini çektiyse...
Ama bak, bir teklif işleri... var. O olmayacak bir şey değil. Teklif de şu diyor arkadaşımız. Talha çiğ köfte yapsın diyor şeylere.
Onu bir kere yaptık. Sözümüzü verdik. Sözümüzü gerçekleştirdik.
Ya bu çiğ köfte olayı çok yapıştı. Tabii ben de gidip arada takılıyorum ona mesela. Benim, bozuluyor.
Benim moralim bozuyor. Arkadaşlar daha benden değil çiğ köfte. Simit göremezsiniz.
Var ya böyle sabahleyin gidiyorum. Bir selamun aleyküm aleyküm selam. Ondan sonra ben bir lafı böyle bir geçiriyorum. Ondan sonra Talha'nın sinirler bozuluyor böyle. Başlıyor söylenmeye, ben kaçıyorum o sırada.
Rezil olduk ya. Ya ama yine de şimdi ne yapayım? Söz verdik ciddi anlamda. Ben dedim ki arkadaşlar 1000 kişiyi geçsin yapacağız dedik. Geçti, yaptık yani sonuçta.
Evet, adam sözünü tuttu.
Sözümüzü tuttuk.
Ama yani kullanıcı gelsin diye ekranda çiğ köfte yapan da gördük gördüğümüz gibi. Yani
harbi, baksana elim morardı ya.
Şaka maka adam harbiden sözünü verdi. Çok üstüne gidip diye
bulguru fazla koymuşuz. İmanım gevredi arkadaş, 2,5 saat çiğ köfte yormaktan.
Ben yiyemedim yalnız, burada değildim.
Yani. Sana ben ayrıca yapacağım, sözüm söz abi.
Vallahi bak, sağ ol.
Ciddi söylüyorum.
Ben severim çiğ köfte için.
Etli ama ha.
Etli yapma ya. Güvenemedim şimdi etli deyince.
Cıplak ellerleri de.
Bizim askerde bir ara bir çiğ köfte olayımız var. Ya bir bozdu mideyi.
O ayrı.
Nöbet kulübesindekileri bir maceraları var. Gibi. Anlatsak Rütük gelir kapatır. Bak Twitch'i kapatır Rütük o kadar.
Burada Beril yarım kilo çiğ köfte boğdu tek başına. Hiçbir sıkıntı olmadı.
Ha, o zaman
herkes
iyi.
Yaşıyor. Hiçbir problem yok.
O zaman o önemli. Bak o öyle bir şeyse sağlıklı olmuş demek ki.
Beril'i de burada şey yaptık.
Yalnız harbiden ha.
Kızcağız. Ama şaka maka hiçbir problem olmadı yani.
Evet, Into the Blue'ymuş bu arada benim dediğim herhalde. Belgeselin ismi, onu düzeltmişler. Twitch açık kalsın Talha yaparken demişler. Yani çiğ köfte sana yaparken diyorlar, yine Twitch
alsın. Yok abi, o yani orada tamam arkadaşlar, daha ben canlı yayında çiğ köfte. Sözümüzü verdik, yaptık. Ayrıca ben Mesut'un evine giderim. Belki orada yaparız.
Şimdi Urfa lansmanındaki çiğ köfteyi soranlarınız var. Onu da söyleyeyim. Urfa lansmanında çiğ köfteler güzeldi.
Abi şeyi başkenti orası çiğ köftenin.
Yalnız kebaplar soğuk geldi. Çok kalabalıktık. Dedim ya abi, akşam Urfa'ya akşam geldim dedim, kebaplar şey soğuk.
Zaten hani yayını yavaş yavaş bitirelim, ben ölüyorum burada acımdan.
Yemek yemedim, ben de ayıptır söylemesi gittim bir karışık kebap yedim geldim. Uf, bir şirket toplantısındaydık, yine iş yemeğindeydik.
Evet, bu arada bizim haber ekibinden Samet güzel bir ayrıntıya değinmiş. IGN'in paralı üyelik sistemi halen var demiş ama eskisi kadar ön planda değil. En azından onun altını çizelim. Özel keyler, anahtarlar dağıtıyor. Key falan evet. dağıtıyorlar ama çok ön planda değil.
Bu arada askerliğimi nerede yaptığımız soruyorlar. Erzincan'da acemiliği attık arkadaşlar. Kars'ta da tank çavuş olarak yaptım. Tank çavuşuydum.
Maşallah.
Sonra dedi ki...
Atış yaptın mı tankla?
Bölük aslı benim, bak sana söyleyeyim. Tank çavuş olarak geçiyorum. Beren falan var böyle işte ZPT'nin önünde falan, böyle fotoğrafım var sanki benim ZPT'den. Babam yapmış getirmiş gibi. Dedi ki Bölük Aslıbey, ya dedi sen böyle meraklısın filan dedi. Silah dedik benim ayağım titriyor dedi, böyle bir bakayım filan filan diye dedi. Atışım da böyle kötü ha, zaten uzağa göremiyorum. Dedi askerden gidiyorsun, tank çavuş olarak geçiyorsun. Gel seni dedi ben bir tankın içine bindireyim dedi.
Eyvah.
Gittik aşağıdaki birliğe, tankı gördüm abi. Zaten korkunç bir nesne, demir yanı, tamam mı? Tepesine çıktım. Şimdi ben götür, sevindim ben filan ama tankı görünce ürktüm böyle. Bir içine girerken dedim ağzım burnum bir yerime çarpsa, parmağım sıkışsa kopar yani bir şey, tamam mı? Bilmediğim bir cihaz.
Alet edevat kıpırdamaya başladı.
Sonra içine mi? İndim. Var ya, Allah yardımcısı olsun. Yani o aletler harbiden hiç insancıl değiller. Konfor filan sıfır yani. Zaten tankla bir kere ateş edildiğinde içeridekiler bir süre hiçbir şey duyamıyorlar.
Tank abi ne konfor, limuzin mi bekliyorsun işte yani zaten
adamlar. İşte Amerikalıların tankları filan, o yurt dışındaki o büyük tanklar konforluymuş. Şimdi bizim de yeni geliştirdiğimiz tankta konfor üstüne çalışıyorlar.
İçeride Altay'da. Askerler kokteyl falan içiyorlar.
Yok, herkesin en azından oturacağı doğru dürüst koltuklar, aralarında mesafe filan var. Komutan
psikoloji
falan rahat.
Psikoloji çok önemli abi yani savaşta.
Ya abi daracık yerde yani Allah yardımcılar olsun, onu gördükten sonra dedim ki Allah askerimize güç kuvvet versin yani gerçekten zor. Evet. Şimdi Altay diye bir tank geliştiriyoruz biliyorsunuz, milli tankımız. İnşallah bir an evvel geliştirilir de ihtiyaçlara cevap verecek şekilde kullanırlar.
Evet, bu arada bir soru gelmiş. Talha abi, Game of Thrones Android'e gelecek mi sizce demiş. Bir önceki oyunlarına bakmak lazım arkadaşlar. Ben iOS platformunu biraz daha yakından takip ettiğim için iOS platformuna gelmişti. The Walking Dead olsun, Wolf Among Us olsun. Game of Thrones da iOS'a gelecektir ama Android'e de gelir mi bir şey diyemiyorum. Daha önceki oyunları gelmiş mi?
Geldi evet. Daha sonrasında
geliyor. Büyük Game of Thrones'ta gelir yani arkadaşlar.
Bu arada 900'a GTX 960 ne zaman çıkacak diye sormuş bir arkadaşımız. Bilmiyoruz. Yani şu anda kesin bir tarih yok açıkçası. Ne söylesem yalan olur.
Agent sizce ne zaman gelir demiş Bionic Kumanda. Agent yanlış hatırlamıyorsam PlayStation 3'e özel duyurulan bir Rockstar oyunuydu. Öylece rafa kaldırıldı. Ben geleceğini zannetmiyorum açıkçası Agent'ın.
Tankta Battlefield 4 oynarsınız demiş bir arkadaş. Vallahi tankı görseler, bir de ellerine G3 alsalar bu arkadaşlar anlarlar. Savaş alanı
ya bir kere G3'te bir kere şey. Sıksalar yeter. 3 atış yaptırıyorlar ya, bir tanesi yeter yani. Bambaşka bir olay. Kulağın sağır oluyor, omzun çıkıyor vesaire.
Şimdi falan. Benim zaten G3 böyle ucum ucu çatlaktı. Yamuk duruyordu böyle. Dedim bu yamuk, bundan ateş edemem ben. Zaten uzağı da göremiyorum, düşün yani. Atış yapacağım bilmem kaç metre ya, hedefi göremiyorum. Hani şeyin üstünden, bir de zaten hedef alacağım yerler de bozuk. İsimlerini bile unuttum. Siz düşünün nasıl askerlik yaptım. Yattım. Dediler ateş et. Attım 3 tane. Tabii ki.
Herkes hepsi ayrı bir
köşe. Ayrı bir yere. Artık dediler bir tane verelim de senden uğraşmayalım. Boşuna mermi yakarsın yani şey yapana kadar. Şimdi silahları da biliyorsunuz MPT-76 isminde bir Mehmetçik piyade tüfeği, yerli piyade tüfeği geliştirdik. Onlar da değişiyor. Çok şükür gerçekten askerlerimiz 10 numara tüfeklerle, cihazlarla en azından görevlerini o şekilde yapacaklar yani.
Senin yeni serin var bir de değil mi? Devam evet. ettirecek misin abi? Kaç bölümde oluşacak?
Bitene kadar. Bir sürü projemiz var. O projeler bitene kadar ben bu seriyi devam ettireceğim. Milli savunma projelerimizi serileştirdik arkadaşlar. Beşer beşer videolarda bir araya getiriyoruz. İkinci bölümünü yayınladık. Donanım Haber'de izleyebilirsiniz bu seriyi de.
Evet arkadaşlar, ben de şiddetle tavsiye ederim. Bu tarz, aslında ben silah teknolojilerine, askeri teknolojilerine çok yakından ilgilenen birisi değilim ama hani Mesut yapınca da şöyle bir tanıdığınız birinin ağzından dinlemek keyifli oluyor açıkçası.
Ekran kartı olarak ne önerirsiniz demişler. Ben 970 öneriyorum. Fiyat performans olarak çok iyi. Kesinlikle. Gerçekten.
Yani zaten yani ben şeyi karşı değilim, yanlış anlamayın. Gerçi her programda bunu tekrar ediyor gibi olacağım ama AMD'deki birkaç sıkıntıdan sonra ben açıkçası biraz böyle tamam dedim ya, ben alırsam kendime, şahsen alırsam GeForce alırım yani. Değil Nvidia'dan mi? Bir ekran kartı alırım diye ya, aklıma kazındı.
Ben de ne yazık ki öyle bir durumdayım.
Wii U tavsiye ediyor musunuz? Valla böyle ailece oynanacak bir konsol arkadaşlar. Yani mesela Wii U'yu aldığınız zaman tamam artık benim PlayStation 4'e Xbox One'a ihtiyacım yok diyebileceğiniz bir konsol değil. Çok farklı bir kategoride ilerleyen bir konsol. O yüzden de hani tavsiye ederim ama ne istediğinize bağlı olarak, ne aradığınıza bağlı olarak tavsiye edebilirim. Ben de şimdi oynamak için alıyorum açıkçası. O yüzden tamamıyla size kalmış.
Bu arada hani şeyi sormuşlar, DirectX 12 hangi AMD ekran kartlarında olacak diye. Ben 7 ve yukarısını olabilir diye düşünüyorum açıkçası. DirectX 12 çıktıktan sonra daha da netleşecektir durum. Biliyorsunuz firmaların destek konusunda bazen bonkör davranıyorlar. Alt seriye de destek gelebiliyor. DirectX 12'nin tam yapısı hakkında bir araştırma yapmadım, ne yalan söyleyeyim. Ama mental seviyesinde yani ekran kartının programlanması konusunda çok daha esnek bir yapı sunacağı için belki de DirectX 12 desteği konusunda ekran kartları da hani bir kısım özellikleri desteklemeseler bile en azından bu direkt erişim konusunda esneklik sağlanabilir. 6 serisinden bu yana bütün ekran kartlarını da görebiliriz DirectX 12 desteğini.
Şimdi Sulu Karpuz PlayStation Gold Wireless Stereo Headset Jet Black diye giden $70 alınır mı demiş. Ben PlayStation 4 kullanıcılarına şeyi tavsiye ediyorum. Bir Turtle Beach'i beklesinler. Çünkü Turtle Beach'le Sony özel bir anlaşma imzaladılar.
Yeni bir kulaklık gelecek, evet.
Geliştirme noktasında. Bir Turtle Beach'i bekleyin. Fiyat olarak da uygun bir şey tabii çıkmaya da bilir ama onun performansından sonra kulaklık arayışına geçin diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim.
Bu arada Meizu MX4'ü bekleyen arkadaşlar varmış. Bekleyin arkadaşlar. Şu an eğer bir aksilik olmazsa son aldığımız bilgiler gelecek ayın sonunda satışa başlanacağı yönünde. 1000 adet gelecekmiş yalnız. Öyle kısıtlı bir adet gelecekmiş ne yazık ki. Çünkü Meizu'da üretimde sıkıntı yaşadığı için bu yıl içerisinde ilk gelecek paket sınırlı olacak. Kapanın elinde kalacak gibi bir şey. Fiyat konusunda da üzülmeyeceksiniz. Yani şimdi ben fiyatı açıklamak istemiyorum. Firmada çünkü olabildiğince o fiyattan getirmeye çalışıyor ama biliyorsunuz ekonomi çok değişken bir konu. Açıkçası General Mobile'ın durumuna düşmek istemiyorlar. Fiyat konusunda lütfen diyorlar bu bilgileri paylaşmayın. Biz de bir şey diyemiyoruz şimdi. Ne diyeyim?
Yayının tekrarını koyarsanız sevinirim. Geç geldim demiş.
Bu arada Deep Web konusunda Ender çalışmalara başladı. Ender sizler için bir Deep Web analiz videosu yayınlayacak arkadaşlar. Nasıl bir şey olduğunu anlatacak. Konsol tavsiyeniz nedir demişler. Konsol tavsiyesi durumu karıştı biraz.
Yani konsol konusunda ben tavsiye vermiyorum. Abi.
Konsol almayın diyoruz şu
şunu
an.
Şunu alın bunu alın demiyorum. Hatta ben de mesela yeni nesil konsollardan PlayStation 4'ü alacaktım. Son dönemdeki o ortaya çıkan problemler. İşte chat'e girememe,
evet.
Parti oluşturamama, işte online problemler vesaire. Gerçekten de soğuttu beni. Hali hazırda zaten ofiste yeterince oyunlarla vakit harcıyoruz. Ben o yüzden Wii U aldım zaten. Az önce söylediğim şeyi tekrar söylemiş olacağım ama. Hani evde keyifli vakit geçirmek babında. PlayStation 4 ve Xbox One için bence biraz daha bekleyin arkadaşlar. Şöyle bir
PS5'i bekleyin demiş bir arkadaştı.
Olabilir. PlayStation yani, 5'i de bekleyebilirsiniz. Bence bir E3 2015 beklenmeli diye düşünüyorum. Belki çok uzak bir zamanlı işaret ediyorum arkadaşlar. Bazılarına uzak gelebilir ama bekleyin. E3 2015'i bekleyin. Zaten biz de bölüm sonu canavarı olarak bu yeni nesil konsolların ilk yılını irdeleyeceğimiz bir program gerçekleştireceğiz. Ben açıkçası her iki konsoldan da beklediğim performansı alamadım.
İlk bu arada senesinde. Çok soruyorlar Talha. Canlı yayın konusu da bize bir rehber hazırlayın diye. İstersen aslında bir Open Broadcaster'la nasıl oyun yayını yapılır? Seninle bir program hazırlayalım bir gün.
Olabilir.
Onu da burada arkadaşlarımızla paylaşalım. Nasıl kullanılır? İşte yeşil perde kullanmak isterseniz neler yapmanız lazım falan gibisi de sizlere böyle ipuçları da verelim orada.
Bir dosya konusu. Bir
çünkü internette bir sürü olabilir. Yabancı yayın var ama Türkler bildiklerini fazla paylaşmayı sevmiyorlar. Biz paylaşalım. Gelecek hafta hatta yetiştirmeye çalışalım böyle bir videoyu.
Yani yapabilirsek.
Şimdi gelecek hafta program biraz karışık ama Talha'yla oturalım. Eğer vakit bulabilirsek bu bir iki hafta içinde size böyle bir video hazırlamaya çalışalım. Nasıl canlı yayın yaparsınız? Konusu bu olsun.
Evet, peki.
Hangi donanımlar kullanılmalı filan gibilerinden.
Donanım noktasında sen.
Evet.
Ben de belki yazılım noktasında yardımcı olmaya çalışırım.
Bu arada son bir soru daha cevaplayayım. Zenfone 6 hakkında ne düşünüyorsunuz demişler. Zenfone 6 güzel bir telefon. 6 inç telefon kullanacaksanız fiyatıyla gerçekten oldukça iddialı ve hoş. Benim evde çocuk bekliyor yalnız. Saat 10'u yavaş yavaş geçmeye başladı.
Geçmiş mi? Nuru da bekletmeyelim.
Nuru da yayına başlayacak arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz SPS gecemiz bugün. Biz.
Evet, normalde
şimdi ayda bir yayın yaptığımız için bizi programa böyle kolay koyamıyorlar. Birazcık FPS gecesinin içine şey yapıyoruz böyle giriyoruz.
Giriş yapıyoruz.
İçine aslında demeyeyim dedim de öyle bir anlar çıkıyor.
Şöyle bir sıkıntı da oldu. Twitch'te yayınları düzenlerken ben bu geçtiğimiz pazartesi ikisi bir tamamen aklımdan çıkmış. Çünkü onu alışmışız ya banttan yapmaya. Canlı yayını hazırlarken Gökhan'ın FPS gecesini koyduk. Sonradan kafadan kettik ya X1'in canlı yayını vardık vesaire. Tabi bu tarz problemler,
ya kafadan kettikleri dedikleri kapıyı böyle açtım girdim. Ne yapıyorsunuz dedim ya. Ne yapıyorsun dedim ya. Ne yapıyorsun dedim orada zaten güzeldi.
Şimdi şey yapacağız yani arkadaşlar. O noktada sıkıntı olmaması babında. Belki de ayın belir mesela ayın 4. haftasında sadece. İkisi bir canlı yayın gibi falan. Hani bir sabitleyebiliriz belli haftasına.
Evet.
Veya uygun olduğumuz döneme göre de olabilir vesaire.
Yayın tekrarını koyacağız bu arada. Zaten kayıt esnasında ben buradan direkt çıkarken upload'a bırakırım.
Evet, biz yavaş yavaş o zaman programımızın sonuna kapatalım. Gelelim arkadaşlar. Nur sizi birazdan Call of Duty Advanced Warfare'da çılgın ölümlere götürecek diyelim.
Arkadaşlar yayına katıldığınız için çok teşekkürler. Aksaklıklar yaşadık, bizi yalnız bırakmadınız. Allah razı olsun. 780'in üstünde genelde seyircimiz burada bizi bekliyordu. Zaten yayına başladığımızda da 806'ydı. Bir kısmı biraz direkt bırakmış.
Evet, bazıları
gitti. Bu yayın adam olmaz demiş. Direkt şöyle bir bakmış. bu kellerden demiş.
Sıkıntı.
Bir şey çıkmaz, sıkıntı olacak.
Ama bu problemlere rağmen iyi kötü toparladığımızı düşünüyorum.
Evet, umarım sizler için eğlenceli olmuştu. Belki de bir soru cevap videosu, sadece soru cevap videosu yapmak da sizler için daha yararlı olacak.
Sadece bir canlı yayını soru cevap üzerine.
Evet, diyorsun. Öyle yapalım ya bir günde.
Olabilir. İkisi bir soru cevap olsun.
Evet, orada. İkisi bir soru cevap olsun. Sadece sizden gelen sorulara cevap verelim. Böyle bir yayında yapabiliriz tabii ki. Siz isterseniz. Yayını bitiriyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın.
Evet arkadaşlar, 15 dakika sonra Nur canlı yayınıyla kaldığı yerden devam edecek gece yolculuğuna.